Sevgi, umut, stres, acı, para, ilişkiler.
Burada yaşama dair her şeyi konuşacağız.
Kutsal kitabın ışığında bütün bunları inceleyeceğiz.
Kutsal yazıların ne dediğine, ne anlattığına birlikte bakacağız.
Ne için yaşıyoruz?
Neden yaratıldık ve yaşam amacımız ne?
Tanrı'nın gözünde biz değerli miyiz?
Tanrı için neyi ifade ediyorsun?
Hayatımıza başka bir açıdan bakmak istiyorsak,
yaşamımızın rotasını çizmek istiyorsak,
o zaman Tanrı'nın sözüne kulak verelim. Hayatın Rotası programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hayatın Rotası programında sizlerleyiz. Konuğum Pastör Cem Ercin. Hoş geldiniz diyorum size pastörüm.
Hoş bulduk, hoş bulduk Semra. Bütün değerli Radyo Maranata dinleyenlere de efendim selamet dolu, güzel, akıl dolu günlerimiz olsun. Ya bizim çok ihtiyacımız olan bir şeydir, akıl değil mi? Her zaman aslında doğru şeyi yapmak ister insanoğlu, evet. Değil mi Semra? Ama işte ne kimiye göre doğru, neye göre doğru? O zaman biz bunu nasıl ölçeceğiz? Desem ki ben size bugün hani şuna kimse itiraz edemez ya. Tanrısal doğru, Tanrı'nın doğrusu. Yani inancı olan da inancı olmayan da itiraz edemez. Çünkü Tanrı doğrusu dediğin zaman hani bir ateist bile olsa Tanrı kavramı var onda. Tanrı'nın ne olduğuna dair. Tanrı doğrusu dediğin zaman evet o da diyecek ki doğru, Tanrı doğrusu. Ama Tanrı yok gider belki çok ama şey olarak Tanrı kavramını düşündüğün zaman evet Tanrı doğrusu. Biz bugün diyelim ki evinize selamet olsun değerli Radyo Maranata dinleyeni. Tanrısal doğrular olsun evimizde. Tanrı'nın aklı içlesin bizde. Yani akıl, evet, doğru ve doğru hareketler, doğru tavırlar, doğru şeyi söylemek. Belki bugün biz onu konuşacağız. Doğru şeyleri söylemek. Bu hayata doğru sözler söylemek. Nasıl? Ancak bir şekilde olur. Tanrı'yla. O zaman Tanrı aklı olsun bizde. Tanrı'nın bakışı olsun. Tanrı'nın hikmeti olsun hepimizde.
Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, insanın hayatını en çok etkileyen konulardan biri de dilimizdir. Her gün birçok dedikoduya, yalana, küfüre, acı sözlere tanık oluyoruz. Bazen de en sevdiklerimizi bile yaralıyoruz konuşmalarımızla. Ne kadar çok uğraşsak da dilimizi dizginlemek zor. Peki neden güzel şeyler isterken kötü sözler dökülür insanın ağzından? Bugün biz de kutsal kitabın ışığında ağzımızdan çıkan sözlerin kaynağını, bizleri nasıl etkilediğini, nasıl dilimizi kontrol edebileceğimizi birlikte bakacağız. Sohbetimize geçmeden önce ben hatırlatmak istiyorum. Canlı yayınımızda sizler de görüş ve düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz ve varsa sorularınızı bize yazabilirsiniz. Bunun için sosyal medya larımızda dilimizi dizginlemek hashtagli görselin altına yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi yayınımız sırasında paylaşacağız. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilir ve takip edebilirsiniz. YouTube sayfamızda da eş zamanlı olarak canlı yayında olacağız. Evet pastörüm. Dilimiz bizim iletişim araçlarımızdan biri ve nasıl kullandığımız çok önemli. Bazı insanların konuşmaları bize iyi gelirken bazı insanların konuşmaları bizi yaralar. Bazen büyük felaketlere bile yol açabilir insanın ağzından çıkanlar. Özellikle öfke, kavga, stres zamanlarında neden dilimizi kontrol etmek bu kadar zor oluyor insan için?
Sadece özür dilerim. Öfke ve şey zamanlarında değil, dilimizi kontrol etmek her zaman, her an problem. Bunun da bir tane nedeni var. Çünkü kontrol etmemiz gereken şey dilimiz değil aslında. Çünkü kontrol edemediğimiz şey yüreğimiz, içimizdeki o ruhumuz, o kötüye meyilli olan aklımızın bazen birçok zaman... Bazen değil birçok zaman frenlemeye çalıştığı. Bak öyle ya şimdi bak bunlar öyle bir şey ki ruhun hep her zaman şey olan odur. Yani günahlı olan senin ruhundur ve o hep kötüye meyledir her zaman. Yani hep düştüğü çukura bir daha düşmek diye bir şey vardır ya. Düştüğü çukura bir daha düşen ruhundur. Akıl aslında olaylardan ders alır ve hafızaya kaydeder ve ruha söyler. Yani bak bu yaptığın bu işin sonucu budur. Biz bunu daha önce yaşadık. Mesela düşün ki bir adam bir şey yaşamış olsun, tamam mı? Bir adam bir şey yaşamış olsun, kötü bir şey, bu yaşamış olduğu şey aslında yaptığı bir şeyin sonucu olsun ve yaptığı şey aslında kötü bir şey olsun ve sonucunda ağır bir şey yaşamış olsun. Şimdi adam bakıyorsun ki adam ders almamış ve aynı şeyi bir daha yapmak istiyor. O yapmak isteyen şey onun içindeki ruhu, tamam mı? Yüreği. Ama akıl onu uyarmıyor, uyarıyor akıl onu. Bak yaptın, biz bunu yaşadık, bir daha yapma diyor. İşte içimizde bazen insanoğlu içsel bir çelişki yaşar ya. İşte odur tam yaşadığı. O iki çatışmadır onun yaşadığı. Hı-hı. Şimdi ama işte onun için diyorum ruh, yani yürek dediğimiz şey, o ruh, o problem. Problem olan o. Yani şey yapılamadı, zapt edemediğimiz o. Dilimiz zaten, değil mi? Kelamımız, ayet şey var, vardır o ayet sende muhtemelen. Yürekten taşanı söylüyor yani.
Evet, Luka 6:45'te diyor
okur
ki
musun?
İyi insan yüreğindeki iyilik hazinesinden iyilik, kötü insan içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkarır. İnsanın ağzı yüreğinden taşanı söyler.
Dolayısıyla biz aslında kişinin ya şey ağız, lisan, dil bir belirteç. Tamam, biz nasıl anlıyoruz? Bir iletişimin belirteçliğine nasıl anlıyoruz o kişinin ne olduğunu, o kişinin nasıl bir ruha sahip olduğunu. Ama biz nasıl anlıyoruz? Onun dilinden anlıyoruz aslında. Onun konuşmasından, onun kullandığı kelimelerden, o kelimeleri kullanırken ki yüz şeklinden. Çünkü o yüz ve vücut tavrı da bir dildir. Yani dil aslında bir bütün. Yani diyorlar ya mesela vücut dili. Değil mi?
Evet.
Vücut dili dediğimiz şey aslında bizim dilimizden farklı değil. Biz bir şeyi ifade etmeye çalışıyoruz karşı tarafa. Ama karşı tarafa ifade etmeye çalışırken kullandığımız her şey aslında dil. Hı-hı. Yani karşı tarafa ne diyelim verdiğimiz komut değil de ne diyelim verdiğimiz irademizi açıklıyoruz. İrademizi açıkladığımız şey dil aslında. Tam kelime aklıma gelmedi. Yani o beyanımız, o beyanı açıkladığımız zaman o beyanı açıklayış şeklimiz. Bu kelimelerle de olur bazen. Hı-hı. Ama bazen kelimelerin yanında vücut diliyle de olur. Ama hepsi yürekten gelir. Ve ruhsal sorun dediğimiz şey, aslında ruhsal sorun dediğimiz şey, ruhsal hastalık demeyelim hadi ama ruhsal sorun dediğimiz şey, hı hı. Sonuçta bunu açığa çıkaran, bunu dışa vuran lisandır, dildir, o tavırdır. Anlatabiliyor muyum? Dil bir tavırdır sonuçta, bir tavır oluşturur ve o tavır o kişinin yüreğini ortaya çıkarır, o kişinin düşüncesini ortaya çıkarır. Ve mesela istediği kadar saklıyor olsun, tamam mı? Onu da söyleyelim. Mesela olabilir ki belki ileride konuşuruz, bilmiyorum. Pastör, lisanımızla biz yüreğimizi saklayabilir miyiz? Sen bana mesela böyle bir soru sorduğunu varsayalım. İyi de pastör, şimdi mesela dilimizde biz aslında yüreğimizle saklayabilir miyiz? Dilin böyle kurnazlıkları var mıdır? Dil bunu yapabilir mi? Anlık olarak yapabilir. Ama son tahlilde o dil yüreği zapt edemez.
Yani aslında yüreğimizde ne varsa biz onu dilimizle dışarı vuruyoruz.
Dilimizle dışarı vuruyoruz. Bazen dışarı karşı aslında saklıyoruz. Saklamak için kendimizi, dilimizi kullanmaya çalışıyoruz. Yani kötü yürek bazen dilini iki yüzlü amaçlarla içinde kullanabilir ama kendini saklamak için, adamın kötü niyeti varsa kötü niyetini saklamak için farklı cümleler kurar, tamam mı? Farklı bir beyan yapısına bürünür ama o farklı beyan yapısına bürünse de zaman içerisinde mutlaka yürek ortaya çıkacaktır. Gene yürek lisanla, dille ortaya çıkacaktır. Gene yürek vücut diliyle ortaya çıkacaktır. Gene yürek göz atmalarıyla ortaya çıkacaktır. Gözün duruşuyla ortaya çıkacaktır. Yani o beyan duruşu imkan yok ki ortaya çıkar. Mutlaka ki ortaya çıkar. Dil bu işe yarıyor.
Evet, aslında dil gerçekten çok önemli. Yakup 3. bölüm 5'ten 8'e kadar da okumak istiyorum bu ayetleri. Çünkü dilimizle ilgili çok güzel açıklamalar da var. Diyor ki bunun gibi dil de bedenin küçük bir üyesidir ama büyük işlerle övünür. Düşünün, küçücük bir kıvılcım koca bir ormanı tutuşturabilir. Dil de bir ateş, bedenimizin üyeleri arasında bir kötülük dünyasıdır. Bütün varlığımızı kirletir. Cehennemden alevlenmiş olarak yaşamımızın gidişini alevlendirir. İnsan soyu her tür yabanıl hayvanı, kuşu, sürüngeni ve deniz yaratığını evcilleştirmiş ve evcilleştirmektedir. Ama dil hiçbir insan evcilleştiremez. Dil öldürücü zehirle dolu, dinmeyen bir kötülüktür.
İki tane diyorum. Nokta çok güzel. İki tane noktaya şey yapacağım. Dil, dili hiç kimse evcilleştiremez. Buna geleceğiz. Bunu evet, konuşalım. Bunu çünkü sonra. Dili evcilleştirmek çok önemli bir konu. Dili evcilleştirmek konusu çok güzel bir kelime kullanmış. Yani güzel bir orada bir güzel bir edebiyat var orada. Dili evcilleştirmek, değil mi? Yani birazdan konuşuruz. Dil nasıl evcilleşiyor? Çünkü insan bunu yapamaz. Doğru. Yakup mektubunda doğru söyleniyor. Doğru yazıyor kelam. Yani kelam zaten doğrudur da o anlamda söylemedim. Yani onaylamak için, yani yüreğime konuştuğu için söyledim. Yani yüreğime tuttuğu için tekrar ettim. Bir de bir şey daha söyleyeceğim buradan, bakayım bir dakika. Dil de küçük, bedenin küçük bir üyesidir ama büyük işlerle övünür. Tamam mı? Yani gerçekten de büyük işlerle övünür çünkü küçük bir kıvılcım koca ormanı tutuşturabilir. Bunlar çok güzel sözler. Bunu konuşalım.
Bütün varlığımızı kirletmekten de bahsediyorsunuz.
Evet, bütün varlığımızı, ona bakayım.
Evet.
Bütün varlığımızı kirletir. Bütün varlığımızı kirletir, değil mi? Yani Rabbimiz İsa Mesih'in, değil mi? O ayeti belki ileride okuyacaktım, bilmiyorum. Ben biraz şey aldım senden. Ne diyor orada? Öğrencileri geldiler, dediler ki Rabbimiz İsa Mesih'e geldiler, dediler ki eleştirecekler ya. Bak, dini önderler eleştirecekler ya, eleştirmeye fırsat arıyorlar. Yani mutlaka ki bir yerden bulalım da onu eleştirelim. Dilimizle onu, lisanımızı kullanarak, dilimizi kullanarak onu hapsedelim. Onu soruyorlar ama asıl amaç sormak değil, asıl amaç sıkıştırmak. Dilin böyle bir özelliği var. Yani onlar Rabbi İsa'ya soruyla geliyorlar, sözüm ona. Ama dertleri ne? Dertleri sıkıştıracaklar. Ne diyorlar? Ne dertleri neydi orada? Neydi sorun? Diyorlardı ki öğrencilerin niye ellerini yıkamadan, eski tercümede, Osmanlı'ya yakın olan tercümede diyor ki murdar ellerle, öğrenciler niye murdar ellerle yemek yiyor diyor. Çünkü murdar eller ifadesi daha doğru bir ifade. Neden? Çünkü oradaki adamlar ellerini yıkıyorlar aslında. Yıkamıyor değiller. Ama problem şu, o özel bir şeyle yıkamaları lazım. Yani özel bir dualarla, biraz şeye benziyor bu, özel dualarla yıkamaları gerekiyor ellerini ve öyle sofraya oturmaları gerekiyor. Yahudi şekilciliği, Musevi şekilciliği var. Bunu soranlar da büyük bir ihtimalle Ferisi mezhebindendir. Çünkü onların tutumudur bu. Diğer bütün Yahudilerde olan bir şey değil bu. Onların 113 tane kaidesi, kuralı vardı ve o kural aslında direktman şeye dayanmıyor. Yani Rabbimiz İsa Mesih'in şeyi de, o itirazı da orada. Yani siz bu kaideleri, kuralları çıkarmışsınız. İyi de bunlar kutsal kitapta, bunlar temelli değil. Yani bu Tevrat temelli değil bunlar. Kendi kendinize bunları uydurmuşsunuz. Direktman onlardan şey yapmıyor, oturmuyor. Yani feyiz aldığınızı söylüyorsunuz ama oturmuyor buna. Yani bu ayetler, bu kulduğunuz kaide, bu kurallar. İşte mesela niye ellerinin belli bir mesafe sudan şey yapması lazım? O suyun belli mesafeden gelmesi lazım. O mesafeden geldiği anda dua etmesi lazım. Çünkü bu ayet, bunu paylaşıyorum. Çünkü buradan çok soru geliyor. O açıdan şey yapıyorum. Yani adamların aslında ellerini yıkamıyor değillerdi. Ellerini yıkıyorlardı ama eski kelimeyle, eski Türkçe kelimeyle murdar ellerle. Murdar yani dini açıdan yıkanmamış ellerle. Fiziki açıdan yıkanmış ama dini, fiziki açıdan temiz ama dini açıdan kirli sayılan ellerle diyor. Tamam mı? Ama tekrar diyeyim, bütün Yahudiler de aynı şeyi düşünmüyordu. Onu da söyleyeyim size. Mesela Sadukiler öyle bir şey yapmıyorlar. Ya yani diğer mezhep öyle bir şey yapmıyor. Öyle bir şeyi kabul etmiyor. Dolayısıyla bu soru büyük bir ihtimalle Ferisilerden gelmiş olması lazım. Dediler ki ona, Rab İsa'ya geldiler ve dediler ki ya senin öğrencilerin murdar ellerle, yani dini açıdan kirli ellerle yemek yiyorlar. Sen bunu umursamıyorsun. Sen gelmişsin, diyorsun ki ben beklediğiniz kurtarıcıyım. Beklediğiniz Mesih'im ben. Tamam da bu şimdi kutsal kitabın, bu kutsal kitaplar bizim örfümüze, anonimize saygılı olmayan bir iş yapıyorlar. O zaman Rabbi İsa onlara dönüyor, diyor ki mesela bak, Rabbi İsa'nın burada bize öğrettiği çok önemli bir şey var. Mesela biz olsak belki şunu derdik, ya oğlum ellerinizi şey yapın da bak bunlar laf ediyor derdik de öğrencilerimize dönüp. Ama Rabbi İsa öyle bir şey yapmadı. Öğrencilerini savundu ve aynı zamanda onların bakış açılarının yanlışlığını ortaya koymak için bir laf söylüyor. Diyor ki İnsanın ağzına giren insanı kirletmez. İnsanın ağzından çıkan insanı kirletir. Tamam? İnsanın ağzından çıkan, yani sözler, yüreğinden taşan o sözler insanı kirletir. Nedir o sözler? Bazen yalan olur bu. Bazen insanı, başkasını konuşacağız şimdi. Bazen küfür olur bu. Tanrı'nın gözünde murdardır. Tanrı'nın gözünde kirlidir. İşte Yakup mektubunda Semra oraya atıfta bulunuyor. Ne diyor o yani
varlığımızı kirletir derken.
Az önce söyledin ya sen. Varlığımızı kirletir derken atıfta bulunduğu yer orası. Tanrı baktığı zaman o düşüncedeysen, o kıskançlıkla bir şey söylüyorsan, tamam mı? O nefretle bir şey söylüyorsan o seni kirletiyor işte. Tamam? İstediğin kadar temiz ellerle ye o zaman. bir anlamı yok. Yani hiçbir anlamı yok çünkü yürek temiz değil. İç temiz değil. Anladın mı?
Evet, yani yürekten kaynaklanıyor diyebiliriz. Dilimizle konuştuğumuz sözler aslında kaynağı yürek. Birkaç yorum okumak istiyorum YouTube'dan. Tuzla Protestan Kilisesi bizlere yazmış. İyi yayınlar kardeşler demiş. Serdar İğneci iyi akşamlar. Elona Hanım iyi yayınlar demiş bizlere. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Ve Instagram'dan Görkuki iyi yayınlar demiş bizlere. Pastör Emre Karali de bizlere bugün yine önemli bir konu üzerinde paylaşılacak. Rab size bilgelik versin. Kelam da bizlerin dikkatimizi çekiyor bu konuda. Bereketli bir yayın olsun
amin
demiş.
Amin. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine.
Evet pastörüm, yüreğimizden kaynaklanıyor dedik aslında dilimizle konuştuğumuz her şey. Ve dilimizin en kötü meyvelerinden bir tanesi, aslında çok var ama bir tanesi de aslında dedikodu. Bunun üzerinde de biraz konuşabiliriz. Dedikodu nedir? İnsan neden dedikodu yapar? Dedikodu yapmamızın altında yatan sebepler nelerdir? Biraz ona bakabilir miyiz?
Şimdi dedikodu şimdi mesela dedikodu aslında şunu söyleyeyim, başlayamadım, bir türlü cümleye giremedim. Tam olarak dedikodu dediğimiz şey neye dedikodu deniyor? Dedikodu deniyor halk arasında. Bir iki tane şey var. Bir tanesi yani zaten şeyden geliyor. Dedi ve koydu. Oradan geliyor. Diyor ve koyuyor. Yani birisi bir şey söylüyor, öbürü ya kulak.
Bunun üzerine koyuyor.
Evet. Kulaktan kulağa diye bir oyunumuz vardı biz küçükken. Böyle bu kadar çocukluğumuzda falan bir şunlar oyunlar, bilgisayarlar falan yok. Kendi kendimize oyunlar icat ederdik. Kulaktan kulağa diye bir oyunumuz vardı. Şimdi 7-8 kişi dizilirdi kenara, tamam mı? Birisi en başında, sıranın başındaki birisi yanındakine kulağına bir şey söylerdi. O ona söylerdi. 8. kişi geldiğinde o duyduğunu bağırırdı. Ne duyduysa. Hı hı. Abi o hiçbir zaman birinci söyleyen kişinin söylediği olmazdı. Mutlaka üzerine bir şeyler konurdu. Tamam mı? Ya yanlış anlamalar olurdu falan filan. Şimdi dedi koydu böyle bir şey. Halk arasında söylediği şey yapılan bir şey. Yani ne yapıyor? Biri beş yapıyor. Neden yapıyor biri beş? Kötülemek amacında biri beş yapıyor. Bu bir dedikodu. Tamam mı? O bir dedikodu biçimi. Yani ne yapıyor? Çekememezliği var. Bir şeyi var. Kompleksi var. O kişi hakkında. O kişi başarılı. Tamam mı? Semra başarılı. Oran ben de çekemiyorum. Semra müdür oldu. Ben olamadım. Ne yapacağız şimdi? Müdür olamadım. Ne yapıyorum? Ben gidiyorum. Ulu orta sağda solda. İşte o zaten yaramaz bir adamdı. O işte şöyle şeyler yapıyor. O çalar, çırpar ve bir sürü böyle biri beş yaparak ufacık bir olayı vardır mesela diyelim. Üstüne koyarak yani dedi ve koydu yaparak. Onun hakkında kötülemeler yapıyorum. Sağda solda. Bu bir dedikodu biçimi. Tamam, bir tane daha var. Nedir o? Semra bana bir şey anlatıyor birisi hakkında. Yine senden örnek veriyoruz ama Semra. Yani sen değilsin aslında. Sen hepimizsin. Semra sen halksın. Semra halktır. Halk burada. Halk kalacak. Şimdi diyeyim mesela Semra sen bana bir şey anlatıyorsun, tamam mı? Ben de şimdi ben ne yapıyorum? Ben gidiyorum. O kişi anlattın bana bir kişi hakkında bir şey söylüyorsun ya. Ben de gidiyorum o kişi hakkında. O kişiye diyorum ki Semra sana böyle böyle söyledi. Bu kötü bir yürektir. Tamam mı? Bu kötü bir niyettir. Bu da dedikodudur. Halk arasında daha çok dedikodu buna denir. Anlatabiliyor muyum? Yani şu değil dedikodu. Bir şey oluyor. Birisi hakkında bir şey var. Ya ne yaptı o filanca? İşte o işleri bitirdim. Ya işi bitiremedi işte. Şuradan dolayı safsaklanmış. Yani işi şuradan şuraya geç kalmış. İnşaatın işte şu şey çimentosu gelmemiş. Yollar tıkalıydı. Mitingler falan vardı. Yetiştirememiş. Bunu anlatmak dedikodu değil. O bilgi veriyorsun. Bu haber veriyorsun yani buna. Anlatabiliyor muyum? Bu dedikodu değil. Ayıklayalım şeyleri, ona göre şey yapalım. Konuşalım. Bu ikisidir dedikodu olarak daha çok adlandırdığımız. Çünkü bunların içerisinde ya yani bunlar Tanrı'ya mekruhtur. Tanrı'ya iticidir. Tanrı'ya tiksinçtir. Neden? Çünkü çekememezlik var. Neden? Çünkü kompleks var. Neden? Çünkü kıskançlık var. Sevgisizlik var. Yara var yüreğinde. Anlatabiliyor muyum?
Evet.
Yüreğinde yara var. Olabilir ki ben yine Semra'yla bir şey yaşamışımdır. Ya da birisi birisiyle bir şey yaşamış. Öyle söyleyeyim. Birisi birisiyle bir şey yaşıyor ve o yaşadığı şeyden dolayı yüreği çok kırılıyor. Tamam mı? Yüreği çok şey yapıyor. Bazısı İçine kapanır, ne bileyim belki dua eder, özümsemeye çalışır, Rab'be bırakır. Fakat bazısı da kaldıramaz, çekemez. Gider sağda sola telefon açar, üşenmez, sağa sola telefon açar ve onun hakkında onu kötülemeye başlar. ve deyip de koyar üzerine, diyerek koyar üzerine, diyerek koyar üzerine. Daha da mesela çok ufak bir şeyini kötülemek amaçlı daha da kötüler. İşte bunun adı dedikodudur.
Evet.
Dedikodudur. Ve bu var ya, bu tavırdır. Ve bu tavır, bu tavıra her an bunu yapmaya hazır bir yürek varsa o yürekte sorun vardır. Her an bu yola başvuran yürek varsa o yürek ruhsal açıdan kanserlidir. Ve o yüreğin yarın öbür gün fiziksel açıdan kanserli olma ihtimali de, bu biraz boyunu aşan bir iddiadır belki. Sonuçta ben tıp uzmanı değilim. Ama tıp uzmanlarının da dayandığı bir şey var. Mutlaka şey yaptıkları bir şey var. Söyledikleri bir şey var. Tam ispatlanmış bir şey değildir. Tam ispatlanmış bir şey değildir. Ama şu bilinsin ki mutluluk veya sevinç veya esenlik kansere yani olan yüreğinde olan kişi hiçbir zaman kolay kolay kanser olmaz. Çünkü duvarı nem yıkar, adamı gam yıkar. Şimdi bu kişi, yani dinginlik ruhunda olan kişi asla bunu yaşamaz. Ama bu dedikodur yüreğinde olan kişi. Her an bu, yani yaşamış olduğu en ufak bir negatifliğe sağda solda o kişileri kötüleyerek veya bire bin katarak, tamam mı, kötüleyen kişi. Bu yürek kötü bir yürek. Bu yürek dedikodu yüreği. Hı hı. Bu yürek ruhsal açıdan kanser bir yürek. Veyahut birisi ona bir şey anlattıysa onların ikisinin arasını bozmak için veya arasındaki bozukluğu derinleştirmek için, sulh olmasın diye birbirlerini sevmesinler ve birbirlerinden nefret etsinler. Ben de geçeyim karşılarına ya da düşüneyim onların nefretini. Hoşuma gidiyor. Güleyim onlara. Bu amaçla ondan oraya laf taşıyan, dedikodu yapan, hatta o lafı da üzerine koyarak götüren. Hani onun dediğini sen Semra bir şey söylüyor, ben Semra'nın dediğine koyarak götürüyorum. Tamam mı? Ne yapıyorum ben? Dedikodu yapıyorum. Niye yapıyorum ben bunu? O kişiyle Semra'nın arası daha çok bozulsun diye. Veya daha çok şey olsun diye. O iki kişinin arasındaki derinleşsin diye. Evet. O ayrılık derinleşsin diye. Ve ben ondan zevk alacağım. Niye? Onlar küs. Onlar bozuşmuş. Onlar kavgacı. İşte bu yürek dedikodu yüreği.
Evet, aslında baktığımızda yani ilk soruda da demiştiniz ki yürekten kaynaklanıyor aslında dilimizden çıkan her şey. Ve şimdi yani kıskançlık, sevgisizlik, aslında çekememe gibi şeylerden de bahsettiniz. Benliğimizden doğan duygularla belki bu şekilde dedikodu yapıyoruz ve bunu aslında önleyemiyoruz da. İstesek de istemesek de biraz içerisinde bulunabiliyoruz. Yani bu yüreğimiz o zaman bir noktada değişmeye ihtiyacı var sanırım. Bunu nasıl değiştireceğiz? Bu noktada yüreğimizin tutumu ne olmalı? Dedikodu, evet, yani bir sürü sebebimiz var ve benlikten kaynaklanıyor anladığım kadarıyla. Benliğimizi besledikçe bu duygularla tabii ki insanlara yaklaşıyoruz. Nasıl önüne geçeceğiz?
O zaman şimdi konuşmaya başlayalım. Ruhsal şifa diyelim, değil mi bunda? Yani aslında bizim ihtiyacımız olan şey içsel bir şifa, içsel bir iyileştirme, kategorik bir iyileşme lazım. Çünkü bu dedikodu, mesela dedik az önce, dedikodu dedik, yüreği dedik mesela. Bu bir yürek işi veya işte belki yalan konusunu da konuşuruz, bilmiyorum ileride. Bugün yani o bir yürek işi. Yüreğimizdeki bir bozukluk, içimizdeki bir bozukluk, tamam mı? Farklı kişilerin farklı içinde bozuklukları olabilir. Yani kötü söz söylemeler, şunlar bunlar olabilir. Tamam mı? Bu da başka yürek bozukluğudur. Şimdi buraya kadar herhalde netiz. Anlaşıldığımızı düşünüyorum. Peki şimdi Semra'nın sorusu şu. İyi, tamam da peki ama bundan kurtulmak, bunun tedavisi, bundan kurtulmak. Peki ama nasıl? Pastör, yani şimdi diyorsun ki böyle böyle, çünkü bu şey mesela dedikodu, adam evinde böyle bununla büyümüş de olabilir.
Bak, tabii yani bu, neden aslında yüreklerimizde bunlar var aynı zamanda? Heh, onu da değil merak ediyorum.
Niye yerleşmiş başkasının yüreğinde? Yalan yüreği, yalancılık ruhu, böyle şey yüreği yerleşmiş. Bunlar birçok zaman öğrenilerek olan şeyler Semra. Yani bir büyüdüğün ortam, içinde bulunduğun şey, biraz karakter yapısı da diyebilirler. Ben karakter yapısı veya doğuştan olduğuna çok şey yapmıyorum. Onu başka bir gün tartışırız. Biraz öğrenilen bir şey, anlarla alakalı bir şey. O bir anlarda yüreğine yerleşen bir şey bunlar. Mesela ama her neyse, mesela dedikodu konusunun dedikoduyla ilgili şunu da kapatayım. Ondan sonra geçeyim soruna. Yani mesela ciddi anlamda bir kanserdir. Mesela kişinin ruhundaysa ruhun kanseridir. Mesela topluluktaysa o toplulukla ilgili bir kanserdir. Eğer toplulukta, bir cemaatte, bir toplulukta, bir mecliste neyse dedikodu varsa oradan hayır bekleme. Şu o ciddi problemdir. O topluluğun, o cemaatin, o halkın, o neyse o meclisin. O meclis derken siyasi meclisi kastetmiyorum. Yani meclis eskiden bu laf şey olarak kullanılırdı. Yani insanların toplandığı yer, insanların belli amaçla buluştukları yerler ve bir şey bağlılıkları. O meclisin, o şeyin bundan kurtulması lazım. Bu birinci sorundur. Oturacak, nedir bu? Bunun olayın aslında bir şeyle ilgili bir sorun nedir? Dedikodu sorunun çözülmesi lazım. Çünkü ciddi kanserdir. Şimdi gelelim soruna. İçsel iyileşme, kategorik bir iyileşme. Bunun bir tek yolu var. Çünkü bu işin temelinde, yani çok sık tekrar düşmektir belki bizim burada paylaştığımız şeylerden dolayı çok sık tekrar düşüyoruz ama bunun temeli, yani bilmiyorum gerek var mı, radyo Romarata dinleyenleri sürekli bunu işitmişlerdir benden. Hristiyan kürsüsünün birinci öğretisidir: önce kötü haberi verir Hristiyan kürsüsü. Nedir o kötü haber? Günah var kardeşim, günahkarsın. Günahlısın diyelim. Ya günahkar lafı da çok şey yapma. Günahlısın lafı. Günahlısın kardeşim ve günah işliyorsun sürekli.
Günah nedeniyle mi aslında bu kıskançlık, işte düşmanlık, kin, belki
aynen öyle. Başka bir neden olmaz. Aynen öyle. Meylettiğin şey günah ve ondan dolayı çıkıyor o çekememezlik. Ondan dolayı çıkıyor işte o hırsların ondan dolayı oluşuyor ve günahlıysan senden dedikodu, yüreği çıkar. Nasıl oldu bir ortamda bulunduğunla da alakalı veya işte karakterinle de alakalı, tamam mı? Dedikodu çıkmaz da başka bir şey çıkar, başka bir kötü şey çıkar. Kötü, az önce Semra'nın dediği gibi, kötü yüreğin kötü meyveleri. O kötü meyvelerden başka bir tanesi çıkar, ama çıkar. İmkan yok ki çıkmasın. Niye? Çünkü günah var. Günahın meyvesi bu. Günahın meyveleri bunlar. Şimdi o zaman biz bundurekten, yani bizim aslında lisanımızın, bizim dilimizin, bizim vücut dilimizin, bizim yürek dilimizin, yüreğimizden taşanın düzelmesi için yüreğimizin düzelmesi lazım. Tamam? Yüreğimizin düzelmesi için bir tek şey düzeltebilir yüreğimizi. Biz düzeltemeyiz. Az önce Yakup'un dediği gibi. Biz, evet. Yakup'ta okuduğumuz gibi. Biz düzeltemiyoruz. İnsanoğlu evcilleştiremez. Dilini evcilleştiremez. Yüreğin yabani ise dil evcil olmaz. İnsanoğlu kendi yüreği yabani iken nasıl dilini evcilleştirecek? Olmaz ki. Yabani yürek evcilleştirebilir mi dili? Hayır. Evcilleştiremez. Yani çünkü evcilleştirmek, yani ait olduğu yere döndürmek. Bizim ait olduğumuz yerde, geldiğimiz yerde, tamam, atamız Adem'in geldiği yerde lisan, dil çok düzgündü. Dil güzeldi orada. Dil saftı orada. Kırıcı değildi. Dil laf sokmuyordu orada. Bunlar yoktu orada. Tamam? Yoktu orada bunlar. O yüzden oraya mı döneceğiz? Oraya döneceğiz. Peki bu hayattan ölmemiz mi lazım pastör? Yok, ölmemiz lazım değil işte. Bak, öldükten sonra, Rabbin lütfuyla öldükten sonra daha güzel olacak. Tam orada fiziki olarak da orada olacağız ama o iyi haber, o harika haber, o müthiş haber. Ama şunu söyleyelim, burada Hristiyan kürsüsünün ayırt edici bir öğretisidir, büyük bereketidir. Kutsal ruh öğretisi. Ne yapıyor kutsal ruh pastör? Burada kutsal ruh burada sana orayı yaşatabiliyor. O zaman dilin evcilleşebiliyor. Üzerine geliyor Tanrı'nın ruhu. Bildiğimiz Tanrı'nın ruhu mu pastör? Bildiğimiz Tanrı'nın ruhu. Benim yüreğime mi geliyor pastör? Senin yüreğine geliyor kardeş. Aynen öyle. Sakın uzak hissetmeyesin bunu sana. Rabbi arayacaksın. Peki nasıl olacak bu? Bir tek şeyle oluyor. Bak, 2000 yıl önce, bundan tam 2000 yıl önce. Tamam. Tam 2000 yıl önce. Tanrı İnsandan ayrı olmaya tahammül edemeyen artık Tanrı. Bu dünyanın sonunda harika bir resim çizmek isteyen Tanrı. Bu dünyaya geldi. Buna razı geldi Tanrı. Bu dünyanın en büyük vazgeçişiydi o. Bu dünyaya geldi. Görünmeyen Tanrı'nın tek görüntüsü vardır. O görüntü olarak geldi. O görüntü İsa Mesih'tir. Ve bu dünyaya geldi. Bu dünyada bir Tanrı'nın Tanrı için olabilecek en ağır bedeli ödedi. Bu dünyanın en ağır bedelini ödedi. En ağır aşağılamalara razı geldi. Şimdi bu kürsü diyor ki, bak, bu bir tek şey için yaşandı. Sen dilini evcilleştirebilesin diye. Sen yüreğini evcilleştirebilesin diye. Çünkü sen ancak ve ancak buna inanırsan, onun Tanrı olduğuna ve senin ve senin için, senin yüzünden, senin günahının yüzünden, senin yaptıklarının cezasını çekmek için bu dünyaya geldiğine inanırsan ve ancak gerçekten inanırsan, o zaman Tanrı ruhu senin üzerine geliyor. O zaman Tanrı seni çekip almak için, cennete götürmek için bunu yapan Tanrı burada da kutsal ruhuyla seni bereketliyor. Bu yaşamda, yaşadığımız yaşamda. Bunu yaşayan biri olarak buradayım ben. Kutsal kitap, İncil yazdığı için değil sadece. Ya yaşadım mı? Yaşadım ben bunu ya. Ben bunu 2000 yaşında, yılında yaşadım. Ben biliyorum ya. 2000 yılının Mart ayı ben biliyorum. Ben yaşadığımı biliyorum. Ben yaşadıysam değerli kardeş, senin benden bir eksikliğin yok ki. Tanrı seni benden daha az sevmiyor ki. Böyle bir şey yok ki. Bunu sana da açıktır. Dilimizi evcilleştirmemiz yüreğimizi evcilleştirmekten geçer. Yüreğimizin evcilleşmeye ihtiyacı var. Yani evimizi hissetmeye ihtiyacı var. Yüreğin kendi evini, ait olduğu yeri hissetmeye ihtiyacı var. Evcilleşmek budur. Kelamın kastettiği evcilleşme budur. Bunun bir tek şeyi sağlar. Tanrı'nın ruhu. Tanrı'nın evet. Kutsal ruhu.
Ben yayınımıza yeni katılanlar için hatırlatmak istiyorum. Canlı yayınımızda sizler de görüş ve düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz ve varsa sorularınızı bize yazabilirsiniz. Bunun için sosyal medya hesaplarımızda dilimizi dizginlemek hashtagli görselin altına yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi yayınımız sırasında paylaşmaya devam edeceğiz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilir ve takip edebilirsiniz. YouTube sayfamızda da eş zamanlı olarak canlı yayınımız devam ediyor. Lütfen oradan da bize yorumlarınızı ve görüşlerinizi yazınız bu konuda. Birkaç yorum okumak istiyorum ben pastörüm. Instagram'dan bize Görkuki yazmış. Biz maruz kalıyorsak bu duruma nasıl çözeceğiz bu durumu? İlişkiyi mi keselim ki? Kessek de devam ediyor kişiler dedikoduya. Hristiyan kürsüsünün hükmü nedir diye yazmış bizlere.
Şimdi zor sorudur. Güzel bir sorudur. Görkuk'un sorusu çok güzel bir sorudur. Çok teşekkür ederiz bu soruya. Şöyle Hristiyan cevabım var buna benim. Çünkü bence en doğru cevap Hristiyan bakış açısıyla verilen cevaptır. Yani Tanrı'nın cevabıdır en doğrusu olan. Bu dedikodu ruhu bir süre sonra o kişi veya dışarıdakiler de olsun o kişi de olsun. O kişinin bizden senin yüreğindeki sevgiyi hissetmeye ihtiyacı var kız kardeşim. Sendeki sevgiyi hissedince o kişi, bak benim muhatap olduğum şeyleri söyleyeyim. Bu ağır şeylere ben muhatap oldum. Böyle ağır dedikodulara muhatap oldum. Biliyordum da ve kulağıma da gelmişti. Kendimden örnek vereyim, en güzel cevap belki odur. Hiçbir şey yapmadım. Israrla gerçekten o kişiyi kazanmak, o kişiyi, ya çünkü bak, o kişiyi sevmek gerekiyor. Niye biliyor musun sevmek gerekiyor Gürkuki? Çünkü görmüyor, bilmiyor gerçeği. Bilmiyor. Yani Tanrı tarafını göklerde onun üzerine biriken öfkeyi görmüyor. Yani görmüyor. Şimdi görmediğin zaman ama biz biliyoruz, ben biliyorum. Ve ben baktığım zaman ona sevgiyle ve acıyarak üzülerek bakıyorum çoğu zaman. Yani o zaman ne yaptım ben? Ona sevgiyle gitmeye devam ettim. Sonrasında ben çok güzel şeyleri... bu uzun sürdü bazen. Uzun sürdü, biraz rahatsız etti yüreğimi. Doğrudur. Ama sonrasında onun özür dilemesine çok da... O kişilerin bir tane değil. Özür dilemesine, benim hakkında fikirlerin değişmesine çok muhatap oldum. Kendi yaptıklarından utandılar. Onlar da o yürek değişimleri de öyle başladı. Öyle ilerlemeye başladılar kutsal ruh. Bu iş zordur. Bakın Allah adam olmak bu dünyada, günahın dünyasındayız ya, deplasmandayız futbol tabiriyle. Bildiğin en ağır deplasmandayız. En zor deplasmandayız yani. Anlatabiliyor muyum? Bu günah, Allah adam için günah dünyası zordur. Günah dünyası Allah adam için çok zordur ama ne zaman ki o nedir ki o Allah adamı Tanrı'yla sürekli beraberdir. Tanrı'yla sürekli iletişim halindedir. Onun için kolaydır. Kolay tarafı oradan. Yani Rabbin ruhu sürekli seni güçlendiriyor bu konuda. Şimdi dünyevi bir insana söylediğin zaman bu uzak geliyor, zor geliyor, anlaşılmaz geliyor. Ben bunu yapmam gibi diye düşünüyorsun. Ama ne zaman Tanrı'yla tanışıyorsun, Tanrı güçlendiriyor seni bunları yapmak için. Zor değil kız kardeş, bu hiç zor değil.
Aslında yani tabii ki kendi yüreğimizde bağışlamalıyız, belki daha sabırlı davranabiliriz ama belki de gidip konuşmak gerekiyor o kişiyle ve sorunu öyle çözmek gerekiyor. Çünkü bazen arkamızdan evet söylenebilir, yani gidip o kişiyle konuşmak, sorunu çözmek de bence daha sağlıklı ilerlemek açısından
bazen bu oluyor, bazen de bu soru, bazen konuşmak tam tersi şeyler de doğurabiliyor. Duruma göre değişen bir şey. Zaman içerisinde hal ve tavırlarınla sen konuşuyorsun zaten. Anlatabiliyor muyum? Sen konuşmuyorsun değil. Ama dünyevi olarak geçiyor. Konuşma bazen sertleşmeye dönüşüyor. Onun yüreği daha da sertleşebiliyor. Ve senin de bazen bazı şeyler, onun lafları bazen ağırına gidebiliyor. Ama en yani çoğu zaman ben şunu yaptığım zaman, tavırlarımla, yüreğimdeki sevgiyle şey yaptığım zaman, gittiğim zaman aslında en güzel konuşmak belki öyle oluyor. Sonuçta bu da bir şey biçimi, bir beyan. Yani yüreğini beyan ediyorsun. Zaten dil dediğimiz şey, bizim bugün konuşmak dediğimiz şey, yüreğimizin beyanı, içimizin beyanı, kendimizi beyan ediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Kendimizi biz aslında karşı tarafa sevgiyle, gerçekten sevgiyi hissettirerek beyan edersek ya çözülmeyecek bir şey yok orada.
Tabii ki sevgili dinleyicilerimiz, sizler de bu konuda görüşlerinizi ve yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hiç böyle bir şey yaşadınız mı? Başınıza böyle bir şey geldi mi? Sizler neler yaptınız? Biraz deneyimlerinizden de bize bahsedebilirsiniz. Fikirlerinizi merak ediyoruz. Tabii benim yani bu konuyla ilgili sorularım var pastörüm, ama sizin de sorularınız varsa lütfen bize yazınız lütfen. Şimdi ben bir yorum daha okumak istiyorum. Hemen birkaç yorumla devam etmek istiyorum. Bizlere Sabri Bey yazmış YouTube'dan. Hocam, her programda aynı şeyler konuşuluyor. Farklı bir başlık atıp aynı muhabbeti çeviriyorsunuz. Yorumlar okunmasa canlı yayın olduğuna da inanmayacağız yani, demiş.
Teşekkürler Sabri Bey, çok teşekkürler. Haklı bir eleştiri mi? Evet, haklı bir eleştiri. Ama şu değil mi? Sonuçta bakın, bizim özelliğimiz ne? Ya şimdi bu programı Sabri Bey, insanlar niye dinleyecekler? Ben bir şey, yaşam koçu değilim ki. Ben bir psikolog da değilim. Tamam mı? Yani dedikodu konusunda, şey konusunda, eğer gerçekten dünyevi şey, dünyasal anlamda böyle bütün yorumlar dinlemek istersek benden bu konuda daha ehil kişiler var. Doğru mu? Mesela ama iyi de peki niye dinlesinler bunu? Bir tek şey yüzünden dinleyecekler bunu. Ya iyi de bu adam göklerden konuşuyor. Bu adam kendinden konuşmuyor. Bu adam iddiası şu, ya da bu adam ve bu adam gibi de, sadece benim için değil, benim buraya gelen, bu burada program yapan diğer kardeşler de aynı şekilde. Bu iddiası şu, özelliği şu, bu Tanrı'dan konuşuyor, kelamdan konuşuyor, kelamın bakışıyla konuşuyor. Kelamın bir tane derdi var, doğrudur, farklı başlıklar altında, çünkü şey aynı, yani problem aynı. Ya ona bakarsan, hani şimdi şey yapmak istemem ama bir komünal düzeni savunan adam da sürekli aynı şeyi söyler. Kapital düzeni savunan adam da gene son talde aynı şeyi söyler. Orada görür. Mesela değil mi? Orası bütün ne dedi Marx? Bütün problem, dünyanın bütün şeyi sınıflar, sınıf çatışmalarıdır. Oraya bütün tarihi oraya sıkıştırdı. Değil mi? Şimdi biz de diyoruz ki ya bak üstadım, bak. Şunu diyoruz. Dediğimizin temeli bu. Biz yaşadığımız yer, bizim yaşadığımız yer, bizim ait olduğumuz yer değil. Tamam? Ait olduğumuz yer değil. Ait olduğumuz yer değiliz. Ve dünyada günah fenomeni var. Günah sorunu var. Günah için konuşuyorsun. Farkındayım. Dönüp dolaşıp aynı şeyi şey yaptığımız dediğimiz konu o. Ama şimdi ya biz ne konuşuyoruz? Dili konuşuyoruz değil mi? Dil. Ya iyi de dil yürekten taşanı söylüyor. Dil yürek içindekini söylüyor senin. Bakıyorsun. Abi dışarı baktığın zaman ne görüyorsun? Laf sokma görüyorsun. Ne görüyorsun? Kıskançlık görüyorsun. Ne görüyorsun? Biraz ayağına bastığında insanın. Ya birazcık ayağına basıldığında ciyak ciyak bağıran insanlar görüyorsun. Ne görüyorsun başka? Biraz güçlü güçsüzken eyvallah şey yapan insan, ama güçleniyor aynı kişi. Acayip bir adama dönüyor ya. Acayip bir adama dönüyor. Bunu görüyoruz dışarıda. Bunun sebebi ne? Bunun yürekte bir tane sebebi var. Bunun içte bir tane sebebi var. Biz kötüyüz Sabri Bey. Tamam mı? Kötüyüz. Tanrı'dan ayrıldığımızdan itibaren kötüyüz biz. İyi değiliz. Ama insanoğlu iyilikten zevk alan bir insanoğlu. İyilikten zevk almak için yaratılan insanoğlu. Ama baktığımız zaman bizim vücudumuz, bizim tavırlarımızda kötüye meyilliyiz biz. Ha, biz bundan kurtulmamız lazım. Biz bunun için yaratılmadık. Bunu söylüyoruz. Bir, ikinci söylediğimiz, ya bu dünya bitecek. Bu dünya bitecek. Biz bu dünyaya gözümüzü kapayacağız üstadım. Gözümüzü kapadığımız zaman dünyanın sorusu bu Sabri Bey. Bu dünyaya gözümüzü kapadığında gözümüzü nerede açacağız ya? Soru bu. En önemli soru bu. İster profesör ol, ister dünyayı kurtar, ister ne yaparsan yap. Bitecek bu dünya. Bizim için de bitecek, kendisi de bitecek bu dünyanın. Bu kadar basit. Fiziki olarak da bitecek bu dünya. Yani fiziki olarak da bitecek bu dünya. Bu dünya bittiği zaman, gözümüzü kapadığımız zaman gözümüzü nerede açacağız? Davamız bu. Bizim derdimiz bu. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bir kurtuluş var ve ne yazık ki bir kurtuluş var. Keşke birkaç tane olsaydı biz bu programı da yapmazdık. Gerek olmazdı. Ama programın gereği var. Bu program çok önemli bir program. Bu program iddia ediyorum bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde yayınlanan en önemli program. En önemli program. Ukulalık saymazsanız. En önemli program. Niye? Ya biz bu program bir cennete gitmiş yolunu anlatıyor. Tamam? Bu. Derdimiz bu. Davamız bu. Neyse kusura bakmayın yani. Belki eleştiri haksız değildir. Eleştiri haksız değildir. Bir şey demiyorum. Ama bizim misyonumuz da bu. Misyonumuz bu ustadım.
Evet pastörüm, dedikodudan bahsettik. Bu konuyu konuştuğumda aslında ayırt etmek de zor oluyor. Söylediğimiz, paylaştığımız her şey dedikodu mu? Bazen paylaştığımız şeyi sanki dedikodu mu yapıyoruz gibi de hissediyoruz. Nasıl ayırt edeceğiz bunu? O arasındaki o keskin fark nedir belki?
Niyet, yürek ve niyet farkı. Yürekte ne var? Hı-hı. Yürekte bir toksik bir şey varsa, bu kelimeyi de yeni öğrendim ha. Toksik aşktan diye bir şey vardı. Onu öğren. Sen ben aşkı şey yaparken konuşurken anlatırken dedi ki ya sen de toksik aşkı anlatıyorsun. O zaman öğrendim bu kelimeyi. Yani bizim aslında Türkçe'de bu abes kelimesi de geçiyor. Abes deriz ya, abesle iştigal. Şimdi anlatırken o şeyi konuşurken yüreğinde abeslik var mı? Yüreğinde bir ne var yüreğinde? Anlatabiliyor muyum?
Niyet
ne var yüreğinde? Onun tartmak önemli olan. Mesela birisini çekiştirmek veya birisini kötü şeyi göstermek var mı yüreğinde? O kişiyi çaktırmadan negatifliyor musun? Yani şunu yapıyor musun? Şu çakallığı yapıyor muyuz bazen? Olabiliyor mu acaba? Uzak olsun bizden de. Hani birisi hakkında bir şey konuşuyoruz ama böyle ortaya hemen herkesi öyle bir ortaya atıyoruz ki herkesin eleştireceği şeye sokuyoruz insanları. Herkesin eleştireceği pozisyona sokuyoruz olayı. Tamam, yani öyle bir şey ortaya atıyoruz ki herkes bir anda eleştirecek. Eleştirme pozisyonuna düşecek. Ne yaptım ben orada? Kurnazlık yaptım. Yüreğim ne? Nasıl bir yürekle yaptım onu? Önemli olan o. Nasıl bir yürekle yaptım bunu? İşte o dedikodu yüreği. Anlatabiliyor muyum?
Oradan ayırt edebiliriz. Tabii burada birkaç ayet okumak istiyorum ben. Süleyman'ın Özdeyişleri 18:8'de diyor ki dedikodu tatlı lokma gibidir. İnsanın ta içine işler. Diyor ve yine Süleyman'ın Özdeyişleri 18:20-21'de de insanın karnı ağzının meyvesiyle, dudaklarının ürünüyle doyar. Dil ölüme de götürebilir, yaşama da. Konuşmayı seven dilin meyvesine katlanmak zorundadır diyor bizlere.
Bazen öyle bir şey ki çok çok güzel bir hayattır. Tatlı lokma gibi gerçekten de öyledir. Bazen böyle oturur o insana diye böyle eleştirirken etraftakiler de şey yapıyor, onaylıyor ya. Of, o adam bir keyif alır var ya, bir hoşuna gider. Böyle bir şey alır. Tatlı lokma dediği biraz o böyle yani. Ne yazık ki böyle. Rab açsın bizleri. İnan Rab, bak biz bilmedi. Biz bazen normalleştiriyoruz ya. Aslında göklerde bir normal değil o. Göklerin normali değil o. Anlatabiliyor muyum? Göklerin normali ne? Yani göklerin normali ne? Yanlış ifade. Yani bizim normalimiz az olabilir mi ki göklerde sürekli bizim kendi normal gördüğümüz şeylerden dolayı göklerde bize sürekli öfke birikiyor olsun? Sürekli bize negatiflik birikiyor olsun? Değil mi? Yani bu dedikodu da böyle bir şey. Gayet normal bir şey. Gayet beklenilen bir şey. Mesela birisinin arasında bozuk olduğu zaman o şimdi diyor ki mesela o git ki kim bilir nerelerde neler söylemiştir. O da ona normal geliyor. Normal değil bu. Asla normal değil. Tanrı'ya mekruh olan bir şey bizim normalimiz olmaz. Biz bundan beslenemeyiz. Bize de zıttır bu. Bize de toksiktir. Yani Tanrı'nın hoşlanmadığı bir şeyden aslında biz hoşlanmıyoruz. Asla hoşlanamayız. Yapımızda, doğamızda bu yok. Tanrı'nın hoşlanmadığı şeyden biz hoşlanamayız. Yani bir ortada böyle bir dedikodu görürsen, mesela sen irkilirsin, şey yapmak istemezsin. Doğru mu? O harekete karşı. Ama işte sorun o. Bizim bedenimizde bu var. Biz bunu yapıyoruz. İkilem bu, tezat bu. İnsanın tezatı bu. Ya onun için bunları defalarca bunu sürekli tekrarlıyoruz. Burada çok büyük bir tezat var. Biz içimizde iyilikten hoşlanırken bizim kendimizde sürekli kötülük akıyor. Bu büyük bir tezattır. Tamam, büyük bir tezattır. Dedikodudan kimse sevmez. Dedikodu yanlıştır. Ama o insanlar, yanlış diyen insanlar, diğer insanlar dedikodu yapıyorlar ağızlarıyla. Demek ki burada bir tezat var. Büyük bir tezat var burada. Anlatabiliyor muyum? Ha işte bizim burada bugün paylaştığımız da o yüreğimizin tezadı. Tanrı'nın sevdiği şeyden hoşlanırken biz Tanrı'nın sevmediği ya da kendimizin sevmediği şeyi yapmak.
Evet. Birkaç yorum okumak istiyorum ben hemen. YouTube'dan bize karar defteri demiş ki, sözlerimizin ne önemi var ki sayın pastör, önemli olan yürek değil mi? Ve pastörüm göklerden geldiğinizi mi iddia ediyorsunuz demiş.
Söyleyen kişi kim?
Karar defteri.
Karar defteri. Hı hı. Göklerden geldiğimiz değil ama göklerin düzelttiğini, benim göklerin şekillendirdiğini, düzelttiğini, hı hı, bir şey gibi heykeltıraşın üzerinde böyle vura vura, değil mi, bir taşı değiştirdiği gibi zaman içerisinde Rabbin yüreğimi şekillendirdiğini, değiştirdiğini söylüyorum. Göklerden geldiğimi söylemiyorum ama göklerden gelen şeyin, göklerden gelen elin zaman içerisinde beni ve benim gibi birçok kardeşi, bu şeye çıkan, Radyo Maranata'da program yapan birçok kardeşi değiştirdiğini söylüyoruz.
Evet. Pelin Yoldaş yazmış bize YouTube'dan. Dil konusunda politik olma hakkında ne düşünüyorsunuz? Harun halkı dizginlemek için azarlamak yerine altın buzağı sonrası sunu hazırlayarak halka karşı oldukça politik davranmıştı örneğin demiş.
Tevrat dediğimiz şey sonuçta Tevrat dediğimiz kutsal kitabın Tevrat dediğimiz bölümünde birçok yanlış kişi var. Birçok yanlışlar var. Yapılan birçok yanlış var. Rabbi öfkelendiren birçok şey var. Harun'un yaptığı şeyi Rabbi öfkelendirdi mi? Öfkelendirdi. Zaten orada yazıyor. Dolayısıyla yani siyaset, bu tür şeyler, dilimizi bu şeye yönlendirmek. Rabbin sevdiği işler değil bunlar. Tamam mı? Rabbin sevdiği işler değil bunlar. Ne diyelim ona? Rabbin sevdiği işler değilse, Rabbin sevdiği işler, sevmediği işlerle biz de hoşlanamayız yani. Diyeceğimiz budur. Rabbin sevmediği bir şeyden doğalımızla biz hoşlanamayız. Anlatabiliyor muyum? Doğal olarak hoşlanamayız. Yani kimse ne diyelim? Kimse sevgisizlikten hoşlanmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani birisi bir sevgisizlik yapıyorsa hoşlanmaz. Veya birisinin birisine küfrettiğini duyarsak bu yanlıştır yani. Yanlıştır deriz. Ya bu ifade yanlıştır. Sen buna küfrettin diyemek yanlıştır. Ama bakıyorsun ki o yanlıştır diyen kişi bir zaman geliyor. Belki zamanından çıkıyor. Bilmiyorum. Küfrediyor. Değil mi? Yani bu oluyor. Dolayısıyla yani böyle bir cevabım var. Tanrı'nın hoşlanmadığı bir şeyse, Tanrı'nın hoşlanmadığı bir şeyden bizim hoşlanmamız mümkün değil. Yani doğalımız da mümkün değil aslında.
Evet. Bizlere YouTube'dan Sabri Bey tekrar yazmış. Abi kızmaya, tamam Tevrat'a bakınca yalan söylediği halde Allah tarafından onaylanan kişiler var demiş. Sabri Bey aslında tabii ki kızma demişsiniz ama kızma gibi durumumuz yok.
Yok.
Sabri Bey, sadece yardımcı olmaya çalışıyoruz. Belirttiğimiz gibi sorularınızla merak ettiğiniz konular ya da yorumunuzu yapabilirsiniz. Ben devam edeyim, sorunuzu da sorayım hatta. O zaman demek ki dili gerektiğinde yalan için kullanmakta sorun yok demiş devamında. Bize yorum olarak yazmış Sabri Bey.
Evet. Önce şeyi başım, Sabri Üstadım sen bize sor. Hiçbir zaman kızdırmıyorsun mu? Soruyu. Bu konuyla ilgili, bununla ilgili ben daha önce de eleştiri aldım. Onunla ilgili bir cevabım var. Yoksa sana kızgınlık haşa, hiç öyle bir şeyimiz yok. Lütfen bizi sorularına meşgul etmeye devam et. Çünkü senin soruların kaliteli sorular. Şimdi çok güzel sorular bunlar. Çok güzel bilen sorular, cahil sorular değil. Bizim böyle sorulara çok ihtiyacımız var. Çok teşekkür ederim. Rab seni ziyadesiyle bereketlesin. Güzel bir sorudur bu da. Güzel bir sorudur. Sabri Bey diyor ki, Tevrat'ta bazı olaylar görüyoruz biz diyor. Bu olaylarda Tanrı'nın halkı bazen Tanrı'nın halkı şey yapıyor. Ne diyelim ona? Bazen yalan söyleyebiliyor. O yalanı da Tanrı övebiliyor, değil mi? Mesela bu da önemli bir konu.
Aslında Instagram'dan Gezinti Karavan, Harun yanlış ya da hata yapacağını Tanrı bilmiyor muydu demiş. Belki bu soruyu da kapsayarak bir cevap verebilirsiniz.
Tanrı biliyordu. Tanrı Musa'ya çok Harun'u yanına alma dedi. Musa Harun'un müsebbidir. İlla Harun da yanında olsun diyen Musa'dır. O ayrı bir konu bence. Ama şeyin sorusu çok önemli bir soru. Güzel bir soru Sabri Bey'in sorusu. Şey durumlarda Rabbin yüceliği için işte motivasyon neydi orada? Oradaki motivasyon neydi? Ne vardı mesela? Bütün Yahudi şeylerin çocuklarının öldürülmesini istediler. Yahudi bebeklerinin, değil mi? Mesela orada kadınlara ne dediler? Ebelere dediler ki özellikle Yahudi çocukları erkek olursa öldürülecek. Veya işte Yahudi çocukları doğurmasınlar, öldürülecek. Ne yaptılar Yahudi ebeler? Ebeler bunu uygulamadılar, bu emri. Yerine getirmediler. Sonra dediler ki ya niye doğuruyor bunlar? O da dediler ki yani Yahudi kadınları öyle çok doğurgan ki hemen doğuruyorlar. Şimdi belki bu doğru da olabilir. Onu da söyleyeyim Sabri Bey. Yani bu söyledikleri doğru da olabilir. Ha doğru olmayabilir. O çocukları korumak için bunu yapmış olabilirler. Şimdi bu yürek başka bir yürek. Yani onlar onu yalan söylemek için yalan söylemediler. Bunu ayırt edelim. Ayırt edelim. Yalan yüreği yoktu orada. O yürekten yalan taşmıyordu. O yürekten taşan şey neydi? O kadınların yaptığında. O kadınlar korumak için yaptılar. Korumak için yaptılar. Ölümden korumak için yaptılar. Yani oradaki motivasyon farklı. Yalan değil, yalan motivasyonu farklı. Bakın, yalan söylemek, yani bir kişiye, birisine olmayan bir şeyi söylemek, yanlış bir şey, yalan bir şey söylemek değil mi? Onunla ilgili yalan söylemek. Bunun için yapmadılar onları. Bu motivasyonla yapmadılar. Yalan motivasyonu kandırmak amaçlı yapmadılar. Kandırmak için yapmadılar. Olan bir şeyi farklı bir şeyi göstermek için de yapmadılar. Ya da farklı bir biçimde gösterip birisinin tuzağa düşürmek için de yapmadılar bunu. Günah motivasyonuna yapmadılar. Koruma motivasyonuna yaptılar. Korumak için yaptılar. Öbür türlüsü kötülüğü kötü olacaktı. Bunun için yaptılar. Buna ben direkt yalan diyemiyorum. Yani gerçekten doğrudur. Yahudi kadınlar da belki hızlı doğuruyorlardı. Yetişemiyorlardı bunlar. Onun için doğar doğmaz şey yapamıyorlardı bilmiyorum. Ama ya da ne bileyim işte Fahişe Rahman'ın koruma amaçlı yaptığı şeyde de aynı şeyi söyleyebiliriz belki. Ama sonuçta ya da gerçekten öyle değildi ama yalan söyledi. Bu anlamda yalan söylediler. Koruma içgüdüsüyle yalan söylediler. Böyle bir cevabım var Sabri Bey. Bilmiyorum sizi tatmin edebildim ama.
Evet, bu noktada aslında Mısır'dan çıkış 4:13-14'te okumak istiyorum ben. Musa aman ya Rab dedi, ne olur benim yerime başkasını gönder. Rab Musa'ya öfkelendi ve ağabeyin Levili Harun var ya dedi, bilirim o iyi konuşur. Hem şu anda seni karşılamaya geliyor, seni görünce sevinecek diyor. Buradan da anlaşıldığı üzere Musa istemedi, Rab verdi.
Israrı da var. Hı-hı. Orada Musa şeyin. Israrı da var ama şimdi şöyle bir şey daha var. Mesela o soru şuna da gider. Ona bakarsan gezinti karavan mıydı? Sorusu muydu onu? Kimin sorusuydu? Yani evet. O zaman şuna gider. Tanrı bilmiyor muydu ki ağacı koydu oraya? He? Bu da var değil mi? Şimdi yani o oraya kadar gider. Onun cevabı var bizde. Özgür iradedir. Bugünün sorusu konusu değil ama bugün konusu değil. Çok şey yaparsak ona fazla girmeyelim ama
evet, çok sorumuz var çünkü. Çok sorumuz var çünkü,
değil mi? Gene geliriz. Radyo Maraş'ta kalın. Bizimle kalın efendim. Hayatın ortasında kalın, değil mi? Biraz böyle efendim medyatik ağızla konuşalım biraz da.
Evet. O zaman az önceki sorduğum sorudan da paylaşmakla
tekrar Sabri Bey'den de diğer izleyenlerden de özür dilerim eğer yanlış şey yapıldıysam. Bazen olabiliyor. Sesim yükselebiliyor. Yüksek perden konuşuyor gibi olabilirim. Asla öfkeyle söylenmedi. Yani direkt Sabri Bey'de söylemedim zaten ben. Kendi duruşumuzu anlatmak için söyledim.
Evet. Az önceki sorduğum sorudan da gidecek olursak aslında tabii ki niyetimiz çok önemli. Dedikodu mu yoksa paylaşmak mı, bunu ayırt etmek için. Tabii ki dedikodu da aslında çok tehlikeli bir durum. Çünkü bazen bir yuva yıkabilir, bir kavgaya sebebiyet verebilir. İnsanların hayatına bile etki ediyor çok ciddi bir şekilde. Ve tabii ki insanların bize olan güven duygusunu da yok edebilir. Bu noktada çok basite almamak lazım dedikoduyu. Gerçekten önemli bir durum. Aslında günümüzde çok fazla benim fark ettiğim ve üzüldüğüm bir konu daha var. Aslında küfür, küçük çocukların ağzında bile küfür var. Hatta çoğu insan şakalaşırken bile böyle uygun olmayan, nahoş kelimelerle de şakalaşıyor. Artık günümüzde çok fazla duyuyorum çevremde. Bu konuda aslında ne diyorsunuz? Neden bizler bu şekilde kötü kullanıyoruz dilimizi? Nasıl bizi etkiliyor bu küfür, ya, o konuşmalar.
Ona da gelelim, diline de gelelim. Kötü kullanmamak için şu dil, yani şu çok boş konuşmalar da var. Tamam, gereksiz laf sokmalar. Yani bazen espri yapacağım diye çok alakasız ve can acıtıcı şeyler söylemek var. Can acıtıcı. Ya bakın, şahsi tavsiyemdir. İtibar görmek istiyorsanız kullandığınız kelimelere dikkat edeceksiniz. Bakın, sevgiyle giderseniz insanlara, sevgiyle yaklaşırsanız insanlara çok itibar görürsünüz. Çünkü insanlar buna ihtiyacı var. İnsanların bu sevgiyi görmeye ihtiyacı var. O zaman siz aranan adam olmaya başlarsınız. Dilinizi, lisanınızı, vücut dilinizi bu yönde kullanırsanız o zaman siz aranan adamlar olursunuz. Aranan insanlar olursunuz. Adamlar, kadınlar. Şimdi benim ağzım biraz erildir, kusura bakmayın. Ben adam diyorsam bu herkese şey yapıyor. Dolayısıyla o zaman şey olursunuz. Yani çekici olursunuz. Anlatabiliyor muyum? Daha çekici olursunuz. İnsanlara birisi bir şey anlattığı zaman illa yorum yapmaya da razıyım. Adam mesela kendi şeyini anlatıyor. Yaptığı yanlış bir şey anlatıyor. Kendi kendine şey yapıyor falan. Adam karşıdaki onun söylediğini daha da işte şu ya işte yanlış yapıyorsun. Evet sen doğru. Sen yanlış yapıyorsun. Sen böyle. Ya sen bunu söyleme bu şekilde. Sen söyleme abi, o kendini söylesin. Sen dinle, sadece kapat konuyu git. Çünkü o zaman senden bir şey yapmak için söylemiyor. Senin onun söylemesinin sebebi içini dökmesi lazım. Tamam mı? Senin içini döküyor adam. Sen ona yorum yapma da. Adam zaten tövbe ediyor. Yani adam zaten kabullenmiş bazı şeyi. Daha üstüne gitme. Bizim millet üstüne gider. Şimdi şu küfür konusu değil mi? Mesela ya bakın, bu da normalleştirdiğimiz bir şey, biliyor musunuz? Günah kültürünün şey yaptığı bir şey. Cinsellik. İki tane itirazım var bunda. Bir tanesi, cinsellik çok bayağılaşıyor. Cinsellik çok önemli bir şeydir. Cinsellik bir tanrı armağanıdır. Tanrının bereketidir. Tanrının bereketlediği bir şeydir cinsellik. Bir gün konuşuruz onu da. Başka bir günün konusudur. Tanrının bereketlediği bir şey, böyle bayağılaştırmak, böyle çirkinleştirmek, böyle düşürmek. Anlatabiliyor muyum? Bu çok büyük günahtır. Bu çok büyük yanlıştır. İkinci husus. Bak kardeş. Bir insanı asla hakir görme. Asla hakir laflar etme. Asla küçük görme onu. Tamam mı? Asla aşağılayan laf söyleme. Asla eksikliğiyle dalga geçme. Asla yapma bunu. Yapma bunu asla. Niye biliyor musun? Tanrı'nın gözünde çok küçülüyorsun o zaman. Tanrı'nın gözünde çok tiksinç oluyorsun. Tanrı'nın suretinde yaratılan bir candır o karşındaki. Ve senin dilinin, senin lisanının o şekilde konuşmasını asla hak etmiyor. Asla böyle bir şey hak etmiyor. Anlatabiliyor muyum? Asla böyle bir şey hak etmiyor. Hiçbirisi hak etmez. Tanrı suretinde yaratılan hiçbir can, Tanrı'nın yarattığı, Tanrı'nın suretinde yaratılmış olan, Tanrı'nın sevinçle, heyecanla cennetine kazandırmak için uğraştığı o can. Ya Tanrı o canla uğraşıyor kardeş. Bak sen ona aşağılıyorsun ya. Sen ona küfrediyorsun ya. Sen onu küçük görüyorsun ya. Sen ona şişko diyorsun, kel diyorsun. Ne bileyim işte boyu kısaysa bodur diyorsun. Çok uzunsa sırık diyorsun ya mesela. Tanrı onu, o senin o lafları kullandığın kişiyi cennetine götürmek istiyor. Ha onu da bil yani. Onu bil, ona göre o lafları söyle. Çünkü Tanrı'nın gözünde tiksinç hale geliyorsun öyle olunca. Rabbimizin gözünde tiksinç hale geliyorsun. Biz öyle bakacağız olaylara. Değerli üstadım, asla küfürü bayağılaştı ya da rutinleştirmeyelim, normalleştirmeyelim. Asla cinsel belden aşağı lafları, nahoş diyelim, belden aşağı demeyeyim, özür dilerim. Nahoş lafları, o nahoş lafları, cinsel içerikli lafları asla ve kat'a kullanmayın. Ya da ya mesela çok güzel bir ayetimiz var bizim. Diyor ki aynı ağızdan, aynı çeşmeden tövbe, aynı çeşmeden hem acı su hem tatlı su akar mı ya? Akmaz değil mi? Ya ben onu yürekten söylemiyorum pastör. Ha bir de o vardır ya, biliyor musun?
Ben Emre? Okumak istiyorum o ayeti aslında sizlere. Yakup 3:9-12'de diyor ki dilimizle Rabbi babayı överiz. Yine dilimizle Tanrı'ya benzer yaratılmış insana söveriz. Övgü ve sövgü aynı ağızdan çıkar. Kardeşlerim, bu böyle olmamalı. Bir pınar aynı gözden tatlı ve acı su akıtır mı? Kardeşlerim, incir ağacı zeytin ya da asma incir verebilir mi? Bunun gibi tuzlu su kaynağı tatlı su veremez diyor.
Yani o hani şeyin cevabı bu, hani diyor ya bazı insanlar, bazı kardeşler bana. Ya pastör, ben içimden söylemiyorum be. Ağzımız öyle ya. Laf olsun, işte makara olsun, işte kokara olsun. İşte şey oluyor falan. Abi sen yoldan geçen bir kadın hakkında, hiç tanımadığın o kadın hakkında acayip acayip laflar söylüyorsun babam. Bağıra bağıra söylüyorsun ya yolun ortasında. Oradan geçen başka, İbrahim abi geçeni gördün mü? Falan filan. Ha? Abi bunlar olmaz. Bunlar Rab'be mekruhtur. Tamam. Ya içimizden söylemiyoruz pastörüm. Yani içimizden değil ya, ağzımızda öyle makara kukara. Olmaz öyle şey. Evet. Onu normalleştirmeyin. Bak az önce konuştuk. Ağabey Pınar'dan. Ya bir su akıyorsa ya kirlidir ya temizdir. Ya içilir ya içilmez. Ortası yok onun. Yani ön kısmı akan suyun bir kısmı içilir, bir kısmı içilmez diye bir şey yok. İki dakikası içilir, son üç dakikası içilmez diye bir şey yok. Tamam, bunu iyi bilirim ya. Bunlar, bakın, bunları biz rutinleştiriyoruz hayatımızda, normalleştiriyoruz ama göklerde normal bakılmıyor buna. He? Bilginiz olsun. Göklerde normal bakılmıyor. Çocuklar meselesi, çocukların ağzında küfür meselesi. Abi evde o lisan, o dil evde iyi değilse, evde kullanılan dil. Çünkü çocuk evde öğreniyor. En iyi şey okul evdir. Yani bak okuldaki öğrense bile okulda öğrendiği yerleşmiyor onda hemen. Okulda kötü şeyler, kötü arkadaşlıklar bazen kötü şeyler yaptırabiliyor ona ama hemen vazgeçebiliyor uyarıdan sonra. Niye? Çünkü yerleşik değil. Yerleşik olan şey evde öğrenilen şeydir. Evde ev yaşamıdır. Tamam mı? Ev yaşamında öğreniyor. Ev, o çocuk evin aynası. Evin kültürünün aynası. Çünkü yerleşen o onda. O kültür yerleşiyor onda. O evde küfür varsa o çocukta küfür vardır, geçmiş olsun.
Evet, aslında yüreğimizde biriktirdiğimiz birçok şeyi küfür ederek dışa vuruyoruz ama gerçekten çok kötü. Çocuklar da tabii ki bunları duyduğunda normalleştiriyor ve alışıyorlar. Şimdi ben Instagram'dan birkaç yorum okumak istiyorum. Gezinti Karavan, Tanrı olmasa da insan konuşmayı bilmiyorsa bunu öğrenebilir, etkili konuşma öğrenilebilir bir durumdur. Bir de cinselliğin konuyla ne ilgisi var demiş. Yerinde edilen küfür de eleştiri de gerekli bazı durumlarda diye yorum yapmış.
Küfür edilen yeri bana bir yazabilirse sevinirim. Yani eleştiri hadi tamam konuşuruz da ama küfürün yeri, yerinde edilen küfür biraz açabilirse bana çok sevineceğim. Cinsellik konusunda şuradan şey yaptık. Cinsellik yani Tanrı'nın bir armağanıdır. Tanrı'nın bir bereketidir.
Konuşmalarda çok fazla kullanılarak aslında birbirleriyle konuşuyorlar insanlar, şakalaşıyorlar.
Tabii normal kelime olarak geçiyor. Evet, normal yani, cümlede içinde geçiyor
aslında
artık. Normal
bahsetmeye
geçiyor.
Çalıştık biz. Bu doğru değildir diye bahsetmeye
yani,
çalıştık.
Yani o cinsellik, yani bu, hayır şundan diyorum ki değerli Gezindi Karavan Rumuzlu kişiye, kardeşe, yani şundan diyorum, bunu bayağılaştırmak, bunu küçültmektir. Oysa ki Tanrı'nın verdiği bir değerdir cinsellik. Bir değerdir. Bizim hayatımızın bir rengidir. Biz bunun için Tanrı'yı övmeliyiz. Bak yemek yerken nasıl dua edip Rabb'i övüyorsak, bu cinsellik için de Rabb'i övmemiz gerekiyor. Bayağı kalmasın, kulaklarımıza yanlış anlaşılmasın bu. Ya Rabbim verdiği bir şeydir. Bu dünyanın bir bereketidir. Bu dünyanın bir armağanıdır. Anlatabiliyor muyum? Bu anlamda bir şey anlamında bir kutsiyete sahiptir. Bu anlamda Tanrı'dan gelmesi, Tanrı'nın armağanı olması babında. Tamam mı? Yani bu önemli bir şeydir. Sen bunu kalkıyorsun çirkinleştirip, bayağılaştırıp Tanrı'nın verdiği armağanı kötüleştiriyorsun. Değerli kardeşim. Bu anlamda söyledik cinselliği. Karıştırmak değil ya. Niye karıştıralım başka şeyi?
Efesliler 5. bölüm 4. ayette de aranızda açık saçıklık, budalaca konuşmalar, bayağı şakalar da olmasın. Bunlar size yakışmaz diyor aynı zamanda. Evet, Tanrı bizi aslında kutsal bir yaşama çağırdı ve bu tür şeyler aslında bizim ruhsallığımızı da etkiliyor, kutsallığımızı da bozan şeyler. Çünkü bir insanın hayatında Tanrı yoksa da aslında böyle şeyler çok fazla oluyor sanki pastörüm. Çünkü Tanrı hayatımızda varsa onun doğruluğuna göre yaşamak istiyoruz ve onun doğruluğu bizim standartımız oluyor ama dünyada bunlar çok fazla olduğu için herkes için normalleşiyor ve bunu yapıyorlar maalesef.
Aynen öyle. Aynen öyle kız kardeşim.
Şimdi diğer bir sorun var, dilimizle çok yaptığımız yalan konusu. Çok yaygın bir durum yalan söylemek. Hatta tatlı, beyaz, pembesi, küçüğü, büyüğü diye de ayırıyoruz. Yalan konusu bizleri nasıl etkiliyor? Yalan söylemek nasıl sonuçlar doğuruyor pastörüm? Çünkü çok var artık günümüzde yalan söylemek.
Mesela neden niye daha çok yalan söylüyoruz, değil mi? Mesela şimdi dilin yaptığı, çünkü şu var, yani yürekten kaynaklanıyor, doğru, ama lisanın, dilin yaptığı şey yalanı iyi pazarlamak, tamam mı? Bir yalanı iyi pazarlamak, yani dil bunu yapıyor. Yani çünkü mesela öyle ikna edici bir lisan kullanıyorsun ki iki kişi mesela, tamam, iki tane ayrı insan mesela olsun, iki kişi aynı yalanı söylesin ama ikna edemez bir tanesi, bir tanesi tam ikna eder. Öyle bir söyler ki, öyle bir parlatır ki. Anlatabiliyor muyum? Yani dilin oradaki şeyi odur. Yalan aynı şey. Yürekten kaynaklanıyor. Biz yüreğimizden dolayı yalan söyleriz. Egomuzdan dolayı yalan söyleriz. Benliğimizden dolayı yalan söyleriz. Kendimizi pohpohlamak için yalan söyleriz. Ne bileyim, komplekslerimiz vardır. Atarız, ben şöyle bir adamım, böyle bir adamım diye. Bunlar yalandır. Veya birisini kandırmak için. Onu kandırmak için yalan söyleriz. Ondan kandırarak menfaatte bulunmak için yalan söyleriz. Çirkin yalanlar söyleriz. Yahut ne bileyim, ona karşı işte kötü şeyimiz vardır. Bir istekli şeyimiz vardır. Onun hakkında gidip ona bir yalan, sen şusun, sen busun diye yalan söyleriz, değil mi? Şimdi temelde bu. Aynı şey. Günah. Yani günah temelli bunlar.
Evet.
Ama günah temelli olduğu için yani yalan söylüyoruz gene, ama dilin yaptığı burada ne biliyor musun? Mesela bazı yalanları dilin yaptığı şey, insanları kandırmak için özellikle söylenen yalanlarda. Değil mi?
Evet.
Ya mesela şimdi yalanı da çok şey yapmamak da lazım. Basitleştirmemek de lazım. Yalan evet, da basitleştiriyor.
Tanrı'nın da çok hoşuna giden.
Ya aynı, bak sana şunu söyleyeyim. Mesela bir şimdi yanlış bir kelime de kullanmak istemem ama yani bir pazar tezgahında, bir manav tezgahında adam portakal satıyorsa, anlatabiliyor muyum? Bunu satmak için yalana ihtiyacı yok aslında.
Hı hı.
Ya, mal bu kardeşim. Zaten alacaksa al abi, nasıl lezzetli abi. Ama şimdi sen şunu dersen, abi Türkiye'yi geçsen bu lezzette bulamazsın. Şimdi yani bir de bunu karşıdaki biliyor mu aslında bunun power olduğunu. Ama gerek yok buna. Anlatabiliyor muyum? Hiç gerek yok. Abi bu fiyat beni kurtarmıyor. İnan beni kurtarmıyor, zararına veriyorum. Ha, bu da yalan. Tamam, çoğu zaman yalan bu. Zararına veriyorum. Ya zararına vermiyorsun. Anlatamıyorum ki abi, şimdi bunlara gerek yok, bunlara lüzum yok. Bizim ağzımız, bunlar çok alışılagelmiş şeyler ve insanlar bunu artık yalan olarak görmüyorlar. Hı hı. Problem o. Yalan olarak görmüyor. O kadar yerleşmiş ki, ya bak bu neye benzer biliyor musun? Bir kalp düşün. Kalbin içine prizma yerleştir. Tamam mı? Prizma. Böyle camdan bir prizma. Kristal bir prizma olsun. Uçları keskin olsun. Şimdi o prizma dönmeye başladığı zaman kalbin içinde, çok veririz bu örneği. İlk başlarda acıtır, tamam mı? Bayağı bir acıtır. Böyle bir ağrı yapar, acıtır. Ondan sonra dönmeye başladıkça orası yol olmaya, yer olmaya başlar. Artık o kısım nasırlaşır. Nasırlaştıkça dönse de artık acıtmamaya başlar. Şimdi bu yalanlar böyle yalanlar. Şimdi yalan o kadar basit diyor şiyor ki. O kadar doğal, çok o kadar çok yalan oluyor ki doğal oluyor artık. Ya öyle söyledik ama yani o ya, acıtmayan yalanlar bunlar mesela. Anlatabiliyor muyum? Bu doğru değil. Mesela ya da ne bileyim bir ilişkiyi devam ettirmek için araya giriyorlar. Yalan söylüyorlar. Pembe yalanmış. Ya pembe yalan.
Yalandan
abi,
kim ölmüş ya, derler genelde yani, ya da söz ya, yalansız olmaz derler.
Ya, şimdi pembe yalan diye yalan uydurup giriyor mesela, o iyi bir şey yaptığını zannediyor. İyi de bak, yalan üzerine olursa o ilişki yarın başka yerde gene patlayacak. Dolayısıyla bunlar hem anlık palyatif çözümler ve hem de Rabbin gözünde yanlıştır. Anlatabiliyor muyum? Yani dünyasal açıdan da mantığı yoktur. Ama Rabbin gözünde itici şeylerdir bunlar. Bir de gerçekten bildiğimiz o ağır, soğuk, pis yalanlar var. Onu da bilmiyorum, değinmeye lüzum var mı?
Evet, tabii ki yani yalan gerçekten hem Tanrı ile ilişkimizi bozan bir durum, hem de insanlarla olan ilişkimizi de bozan bir durum. Tabii ki aynı zamanda günahtır ve bunun ruhsal ve dünyasal sonuçları var. Yalan söylediğimizde mutlaka sonuçları oluyor. Tabii ki bu durumdan kurtulabilir miyiz? Kurtulabiliriz. Eğer İsa Mesih'i Rab ve Kurtarıcı olarak kabul ediyorsak, hayatımıza alıyorsak, çok büyük bir örneğimiz var ve biz onun sevgisiyle, kutsal ruhla birlikte değişebiliriz ve kutsal kitabı okudukça onun sözleriyle yenileniriz ve dilimiz de, düşüncelerimiz de değişecektir tabii ki. Yalandan kurtulabiliriz ama
bak,
tabii
açık
ki Tanrı
yalan,
olması
yalandan,
lazım hayatta.
Yalandan sadece kurtulmak değil, yalanımızdan iğrenebiliriz. Rabbin ruhuyla ilk tanışınca, tamam mı, hissettiğin şey, yüreğindeki kirliliği görüyorsun. Yüreğindeki yalanı görüyorsun. Bakıyorsun ki ya bu yürek yalan üzerine oturmuş. Tam bir yalan üzerine oturmuş. O yalan ne? Sürekli her şeyi kendine çıkaran, kendi çıkarına göre yorumlayan, kendi benliğine göre yorumlayan bir yalan. Yani yüreğimiz, yaşam tavrımız bir yalan üzerine oturmuş. Tamam? Ya o yürekten yalan çıkıyor zaten. O yürek yalan söylüyor. O yürekten çıkan sözler yalan sözleri. Niye? Çünkü hep kendine yontan bir insan var. Hep kendini yüceltmeye çalışan bir insan var. Rabbin ruhunu alınca aslında onu görüyorsun. O zaman kendi yüreğinden, o kendi yalan üzerine oturan yüreğinden tiksinmeye başlıyorsun. Rabbin beyazlığını görünce kendinin ne kadar beyaz olmadığını görüyorsun. Tamam Semra, bu çok önemli bunu, evet, görmek. Bunu gördüğün zaman artık ondan tiksiniyorsun ve kendi yalanından temizlenmeye, kurtulmaya, özgür olmaya başlıyorsun.
Evet.
Kendi yalan yüreğinden özgür değilsin değerli kardeş. Yalan söylediğin için yalancı değilsin. Ama yüreğin yalanın üzerine oturduğu için yalancısın. Tamam, çünkü o yürek sürekli kendine ekiyor. Sürekli kendine çekiyor. Sürekli keser gibi bir laf vardır ya. Olma keser gibi hep bana, hep bana. Olma ne o, balta gibi hep sana, hep sana. Ol testere gibi bir sana, bir bana. Ama işte yüreğimiz hep keser gibi kendine yontuyor. Tamam, hı hı. O yalandır işte. O yalan yürek, o yürek yalanın üzerine oturan yürektir.
Evet. Mezmurlar 34:12-13'te de şöyle diyor: kim yaşamdan zevk almak, iyi günler görmek istiyorsa dilini kötülükten, dudaklarını yalandan uzak tutsun.
Değil.
Evet. Yayınımıza yeni katılan dinleyicilerimiz için ben tekrar hatırlatmak istiyorum. Canlı yayınımızda sizler de görüş ve düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz ve sorularınız varsa bizlere yazabilirsiniz. Bunun için sosyal medya hesaplarımızdan dilimizi dizginlemek hashtagli görselin altına yorumlarınızı, soru ve görüşlerinizi paylaşın lütfen. Bekliyoruz sizlerden. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilir ve takip edebilirsiniz. YouTube sayfamızda da eş zamanlı olarak yayınımız devam ediyor. Lütfen sizler de görüşlerinizi bize yazın, yayınımızda paylaşalım diyorum. Ve birkaç tane yorum okumak istiyorum hemen. Aslında Gezinti Karavan, siz demiştiniz yazın diye. İnsanız, sinirleniyoruz, bir şekilde stres boşalıyor demiş bize Instagram'dan. Devamında da mecbur kalırsan bazen yalan söylemeye, özellikle ticarette, yoksa iş yürümez diye de yazmış bizlere Gezinti Karavan.
İkisine de değerli kardeşime, Gezinti Karavan Rumuzlu kardeşime, ikisine de itirazım var. Bir tanesi şöyle: bir kere yani iş hayatında yalan söylediğin zaman çıkacak. İş hayatında en büyük sermaye, benim gördüğüm şey, ben de iş hayatında, hani hizmetim, pastoral hizmetimden önce uzun süre iş hayatında bulundum. En büyük, en gördüğüm şey dürüstlük. Yani sen aslında dürüstsen senin sermayen var demektir. Çünkü mesela ben dürüstlükten dolayı, neyse onu şey yaptığımdan dolayı çok mal da buldum. Çok insanlar benimle çalışmak istediler. Tamam mı? Çalışmak istediler. Çünkü ben kar ettim. Ne diyordum ya? Para kazanıyorum diyordum. Veya siz malı satmak için, ya benim malım bu ama daha iyisi var diyordum insanlara. Bak daha iyisi var ama şurada şu fiyata. Onu da söylüyordum ben. Diyordum ki bak şurada şu fiyata daha iyisi var. Ama daha pahalı. Veya o diyor ki filancasında şu fiyata, ben tamam diyorum, benim daha şey, biraz daha pahalı ama bak onda şu yok, bende bu var, tamam mı? Bunu söylüyordum. Veya işte diyorum ki ben daha, beni bu kurtarıyor. Ankara, o kadar. Yapacak bir şey yok. İnsanlar, yani bunu söylemek lazım. Çünkü öbür türlüsü orada açığa çıkacak olan, çıkıyor bir şekilde yalanlar ve o zaman bize şey kaybettiriyor. Puan kaybettiriyor. Yani o tam doğru değil Gezinti Karavan. Tam doğru değil. Yani bu bir yerleşmiş bir klişe. İşte palavra atmazsan, şey yapmazsan para kazanamazsın. Biraz yalan söylemezsen, hani ufak tefek küçük yalanlar söylemezsen para kazanamazsın. Bu tam doğru değil. Tam tersi. Bir emlakçı müşterisi geldiğinde, tamam mı? O emlakçı müşterisi geldiğinde aslında ona o evin artlarını ve eksilerini tam olarak doğru söylerse o emlakçı çok müşteri kazanır. Niye? Çünkü o kişi ona kendisi, onun gibi, onun müşterisi olduğu kadar, onun müşterisi olmaya olarak kalacağı gibi başka arkadaşlarını, eşlerini, dostlarını da ona gönderecektir. Dolayısıyla niye? Çünkü o dürüstlüğünden ötürü. O dediği zaman, ya bak burası kaliferli mi? Evet, ev kaliferli ama bak bu evin 4. kat veya 5. kat olduğu için bu kaliferlerde sorun olabilir. Ha, bunu da bilesin dediği zaman o kişi bunu bilerek şey yaptığı zaman, o evi tuttuğu zaman veya tutmadığı zaman, anlatabiliyor muyum? Sen o kişinin gözünde puan kazanacaksın. Öbür türlü sen onu, o işi yaptın orada, vurdun kaçtın, sonra müşteri, o müşteri sende kalmayacak. Yani dolayısıyla uzun vadede baktığında doğru değil diye düşünüyorum Gezinti Karavan. İkinci husus, o hani içimize birikiyor ya, yalan söylüyor, işte küfrediyoruz, bir rahatlıyoruz. Bir rahatlanıyor. Ya içine niye birikiyor? Problem o işte. Yani sürekli burada bizim kutsal ruhu, bunları vaaz etmemiz, bunları paylaşmamızın sebebi bu. İçinde biriken negatiflikler. Şimdi sen küfrettin, kendince rahatlığını düşünüyorsun ya. İyi de gene birikecek. Çözüm değil. Yani analojiyi bağışlayın beni, biraz çok kulağa şey gelebilir ama eğer bir burun akıntınız veya işte balgam falan sürekli bir şeyiniz varsa, ne yapıyorlar en son tarihte? Antibiyotik içmeniz gerekiyor. Niye? Kurutsun içeriden diye. Öbür türlü çıkar sürekli çıkaracaksın. Veya işte bir yerde bir kanaman varsa o kanamanın durması lazım. Durması lazım içeride bir kanamanın varsa. Onu durdurmaları gerekiyor. Çünkü öbür türlü hep kanayacak. Anlatabiliyor muyum? Yani içinde biriken o şeylerin birikme sebebi ne üstadım? Niye birikiyor onlar? Tam doğru konuşuyoruz işte. Onun birikmemesini konuşuyoruz. İşte onun birikmemesi için kutsal ruha ihtiyacım var. Kutsal ruh olunca o birikmiyor. Çünkü negatif düşünce yok. Çünkü senin sürekli negatifliğe yönlendiren o toksik düşünce yok sürekli. Sen toksik düşüncelere hakim değilsin. Şey, sende işlemiyor o düşünce. Abes düşünce sana hakim değil. Seni tahakküm altına almamış. Dolayısıyla onun için artık küfretmene lüzum yok. Küfredince rahatlamana lüzum yok. Sen zaten rahat olmalısın. Anlatabiliyor muyum? Rahatlamaya da şerhim var ama, o rahatlama dediğin şeye de şerhim var ama, hadi senin dediğin gibi olsun. Küfredince rahatlıyor olasın sen. Yarın yine birikecek oraya. Anlatabiliyor muyum?
Sorunu kaynağından çözmek o lazım. Kadar. Yani yürekte çözmek lazım.
Tabii yanlıştır.
Lazım.
Çünkü o birikimler başka yerlere zarar veriyor.
Evet.
Ve küfür tam olarak çözmüyor. Bu doğru değil yani. O da ayrı bir şey. Neyse.
Evet, birkaç yorumla devam etmek istiyorum. Zamanımız da az kaldı. Bütün yorumlara da bakmaya çalışıyorum. Atladıklarım varsa da lütfen kusura bakmayın. Evet, bizlere YouTube'dan Mesut Subaşı yazmış. Süleyman Özdeyişleri 12-19. Gerçek sözler sonsuza dek kalıcıdır. Oysa yalanın ömrü bir anlıktır demiş. Ve Mesut Subaşı Süleyman Özdeyişleri 18-21. Dil ölüme de götürebilir yaşamada. Konuşmayı seven dilin meyvesine katlanmak zorundadır demiş. Aynur Hanım yazmış bizlere. Mesih'te sahip olduğumuz yeni yaşamda Koliseliler 3-9. Ağzınızdan hiçbir iftira ya da edepsiz söz çıkmasın. Birbirinize yalan söylemeyin. Çünkü eski yaratılışı kötü alışkanlıklarıyla birlikte demiş. Üzerinizden çıkarıp attınız. Ve Sabri Bey yazmış bizlere. İnsanlar zaten kendini korumak için yalan söylerler genelde. Fesat için olmadığı sürece mekruhtur diyebilir miyiz? Demiş. Yani mekruh ne demek? Onu belki söylemem lazım bilmeyenler için. Aslında haram gibi kesin ve bağlayıcı olmamakla birlikte yapılmaması istenen şey için mekruh kullanılıyor.
Tiksinç kelimesini Türkçeleştirirsek belki de o şekilde de kullanabiliriz. Yani Hristiyanlıkta mekruh kavramı yok. Tanrı'ya tiksinç zaten bu günahtır. Ama neyse, yani dışarıda yani bazı şeylerde var bu kavram. Şimdi eğer somuttan örnek verirse Sabri Bey'e çok daha iyi örneği şey olabilir. Yani korumak amaçlı derken, yani şimdi şunu
genelde
söyleyeyim.
Genelde korku oluyor yüreğimizde.
Az önce refleks
ve,
olarak diyor belki. O başka bir şey. Ama az önce okuduğun Süleyman Özdeyişlerinde hani bir anlıktır diyor ya mesela. Şimdi o anlık olarak bir şey yapmak, nasıl söyleyeyim, ne kadar kurtarır? Yani anlık olarak sen o an kendini korumak için patronun sana kızdı o an bir şey salladın. Tamam mı? İyi de başka bir gün başka bir şey sallamak zorunda kaldın. Başka bir şey salladın, yalan söyledin. Ama işte bunların hepsi, bunlar sana bir not verecekler bu durumda. Sana bir not veriliyor. Sabri kardeş sana bir not veriliyor o zaman. Anlatabiliyor muyum? Sen kendini korumak için yapmış olabilirsin ama sen o zaman bu, çünkü yalanlar hepsi eksi notlardır. İnsanlar aslında birbirlerine not vererek yaşıyorlar. Bizim ilişkilerimiz içerisinde biz insanlara hep not veriyoruz. Kafamızda bir puanlama yapıyoruz. Onun karakteriyle ilgili, onun tavırlarıyla ilgili, neye kızıp neye sevindiğiyle ilgili. İşte bu şeyler bize eksi nottur. Ama hangi şey artı nottur insana? Çıkıp açıkça, dürüstçe neyse onu söyleyen kişi için daha dürüst, daha şeydir, doğru notlardır. Doğru not olur o kişi. Değil mi? Çünkü birçok zaman o kişi ben çok gördüm. Yani açık açık doğruyu söylediği zaman, yanlış yapmış biliyorsa doğruyu söylediği zaman, ya ben yaptım. Niye yaptın? Öyle canım istedi. Ben o an öyle bir şey yaptım. Yaptım. Bunu söyleyen kişi aslında birçok kişi zaman şeye uğramıyor. Yani o söylediği şeyin bedelini uğramıyor. Çünkü bedelini ödemiş oluyor. Nedir bedeli? Açıkça kendisi bazı şeyi kabul ettiği için ve bazı konularda yanlışını vesaire neyse onu kabul ettiği için, ortaya koyduğu için aslında bedel ödememiş oluyor. Yani belki somut örneklerden daha şey olabilir, çözebiliriz. Ama burada şey var, hani koruma amaçlı dediğimiz zaman bazen doğru, bazen birilerini koruma amaçlı, az önce verdiğimiz örnekte de bunlar olabilir ama yürekteki niyet önemli orada tabii.
Evet. Birkaç yorum daha okumak istiyorum Instagram'dan gelen, zamanımız azaldı. Gezinti Karavan demiş ki, insanlar doğruyu duymak istemez bazen. Yalan da olsa duymak istediğini söylediğinizde en iyi siz olursunuz. Ve bu iyi gelir insana, teselli olur bazen. Ve inanır insan o yalana, iyileşir, şifa alır demiş.
Yok, şifa almak
etkisi,
çok güzel
örnek
soru.
Verilebilir ne bu
etkisi?
Duruma demiş.
Plasebo mu?
Evet.
Şimdi şifa almaz. Önce onu söyleyeyim. Yani çok güzel bir suy ama. Çok güzel bir soru, çok güzel bir açıklama, çok güzel bir tanımlama. Teşekkür ederiz ona. Gezinti Karavan Rumuzlu kardeşe çok teşekkür ederiz. Ama bu doğru değil. Bir daha okur musun? Başında bir şey vardı, onu söyleyecektim. Orada gireyim de araya.
İnsanlar doğruyu duymak istemez bazen. Yalan da olsa duymak istediğini söylediğinizde en iyisi.
Şimdi problem biz kimin istediğini söyleyeceğiz. Tamam. Yani Tanrı'nın istediğini mi söyleyeceğiz? Hı hı. Yoksa onun aslında gerçekten ihtiyacı olan şeyi mi söyleyeceğiz ona? Yoksa onun duymak istediği şeyi mi söyleyeceğiz? Onun duymak istediği şeyi söylemekle olabilir mi ki ona en büyük kötülüğü yapıyor olalım? Gezinti Karavan. Olabilir mi ki yani biz ona aslında o duymak istediği şeyi söylediğimizde aslında onun için o en kötü şeyi yapmış olalım? Çünkü yanlış bir ruh haline sahip, hı, yanlış bir hayat ruhiyede ve duymak istedikleri şeyler aslında onu daha çok yanlışlayacak şeyler. Daha çok Rab'den koparacak şeyler ve dünyanın içerisinde bugün değil belki ama yarın öbür gün daha büyük travmalara sokacak şeyler. Çünkü bir an önce insanların tövbe etmesi, Rab'be dönmesi, tamam mı? Doğru olan bu. Tanrı'yla tanışmaya yönelmesi. İnsanoğlu, değerli Gezinti Karavan, insanoğlu Tanrı'yı arıyor. Tanrı'yı bilmeden arıyor ama Tanrı'yı arıyor. Aradığı şey Tanrı. Yani o, bu dünyanın sorunu tanrısızlık. Dışarıdaki bütün bu hengamenin, bütün bu kavganın, bütün bu kıskançlığın, bu çekişmenin hepsinin temelinde bu var. Tanrı'yı ait olduğu yerde değil ve Tanrı'yı arıyor. Ait olduğu yerde olsa veya Tanrı olsa hayatında o zaman rahatlayacak. Çünkü korkusu kalmayacak. Çünkü yüreği tatmin olacak. Çünkü doygun bir yürekte olacak. Kompleksi olmayacak. Aradığı şeyi bulmuş olacak. Dolayısıyla problem o. Şimdi o kişi yürek açlığıyla onun o yürek açlığını doyuramazsın ki, istediği kadar güzel şey söyle ona. O yürek açlığı doymaz ki, Tanrı bir tek doyurabilir onu. Aradığı şey Tanrı ve duymak istediği şeyler hep günahın aslında ondaki o günah benliğini körükleyecek şeyler.
Evet.
Anlık olarak o günah benliğini tatmin edeceksin ama yarın öbür gün onu başka bir travmanın içine sokmuş olacaksın. Dolayısıyla Gezinti Karavan, kimin istediği önemli. Onun ihtiyacı olan şeyi mi duyması lazım, yoksa yüreğinin, o günahlı yüreğinin duymak istediği şeyi mi duyması lazım?
Evet. Süleyman'ın Özdeyişleri 24-26'da da dürüst yanıt gerçek dostluğun işaretidir diyor. Gerçekten dostsak, yani dostumuz da bize gerçeği dürüst bir şekilde söylemesi gerekiyor. Çünkü Kutsal Kitap da aynı şeyi söylüyor bizlere. Tabii ki yalan her halükarda Tanrı'nın gözünde günahtır. Ancak bazı durumlarda birinin canını korumak için, örneğin yalan söylendiğinde, Tanrı'nın merhametine sığınıyoruz. Yani yalan için bir bahanemiz yok ama Tanrı'nın merhametine sığınıyoruz tabii ki. Evet pastörüm, zamanımızın da aslında epey sonuna doğru geldik. Ve biz yalan, küfür olsun ya da işte kötü konuşmalar olsun, hepsinin aslında yürekten kaynaklandığını söylediniz siz, dinledik. Peki böyle bir durumdaysak ve gerçekten kurtulmak istiyorsak dilimizi nasıl korumalıyız? Bunun için ne yapmak lazım? Nasıl dilimizi dizginlemek mümkün olabilecek? Yani zamanımız da az kaldı. Biraz bundan bahsederseniz
şöyle bir ayetle cevap vereyim. Şöyle bir ayetimiz var. Kelam diyor ki, her şeyden ziyade yüreğini koru. Çünkü yürek her şeyden ziyade aldatıcıdır. Tamam mı? Bu söz çok çok güçlü bir sözdür. Bizi kandıran kendi yüreğimiz. Kendi ruhumuzdur, bizi kandırıyor. Bu acayip acayip şey, az günah olan şeyden zevk alıyoruz bizler. Aslında başka birisi yapsa çok kızacağımız, herkesin çok itici bulacağı şeyi biz yaptığımız zaman zevk aldığımızı düşünüyoruz. Bu bizim yüreğimizin kanmasıdır. O bizim ruhumuzun kanmasıdır. Her şeyden ziyade aldatıcıdır. Çünkü az önce paylaştığım gibi o yürek günah üzerine oturuyor. Dolayısıyla yani biz bunu Tanrı'dan ayrıldıktan sonra oldu bunlar. Tanrı'dan ayrıldıktan sonra bunları yaşadık. Dolayısıyla bizim yalandan korunmamız için yalan yüreğinden kurtulmamız lazım. Bizim kategorik kurtuluşa ihtiyacımız var. Tümden bir içsel değişime ihtiyacımız var. Bu kürsünün cevabı bellidir. Sabri Bey'e selam olsun. Bizim cevabımız bellidir. Bizim cevabımız kutsal ruhtur. O kutsal ruhu almaktır. Onun yolu, onun bir tane yolu vardır. Göklerden gelen. Öyle diyor ki, ben babadan çıkıp geldim diyor Rabbimiz İsa Mesih. Babadan çıkıp gelen. Babanın ışığı, yaklaşılmaz ışıkta yaşayan, babadan çıkıp gelen. Babadan ışık olan. Tanrı'dan Tanrı İsa Mesih'e iman etmektir. Yürekten iman ettiğin zaman Kutsal Ruh armağanıyla tanışacaksın. Kutsal Ruh bereketiyle tanışacaksın. Ha, o zaman için iyileşecek kardeş. O zaman içsel iyileşme yaşayacaksın. O zaman artık yalan seni esir alamayacak. Yalan seni tahakküm altına alamayacak. Hı. Nefret edeceksin yüreğindeki yalandan. Nefret edeceksin ve iteceksin onu. Niye? Çünkü o zaman o yalan rüyini bas gelip nefsi, o yalan benliğini bastıracak Kutsal Ruh, tutacak. Ve sen özgür olacaksın böylelikle. Özgür bakacaksın. Artık yüreğin yalandan zevk almayacak.
Evet, tabii ki Tanrı'ya yaklaşmak ve Rab korkusunda yaşamak gerekiyor. Bu konuda sorun varsa dua ederek Rab'den yardım isteyebiliriz. Tabii ki İsa Mesih'e iman etmek lazım. Tanrı'nın ruhu çok önemli. Çünkü bize yardımcı olacaktır bu konuda. Bunun için hayatımızdaki Tanrı'nın varlığı çok önemli. Son bir aslında yorum var. Onu da okumak istiyorum dinleyicimizi. Daha sonra programı kapatacağım. Instagram'dan Gezinti Karavan demiş ki, siz olumsuz olasılıkları değerlendiriyorsunuz. Olumlu etkileri var, onu söylüyorum. Bilimsel olarak iyileşiyor ihtiyacı, iyileşmek diye bizlere yazmış. Yani olumlu yanları da var mı pastörüm?
Yani somut bir örnek verirse Gezinti, yani bir türlü şey uzayacak. Bizim bu konuda şeyimiz belli. Yani budur. Beni açıktı, kendimi açıkladığımı düşünüyorum. Kendi şeyim. Belki somut örnekler verirse daha güzel açıklayabiliriz. Yani bir yalandan iyi bir şey çıkmaz. Anlatabiliyor muyum? Yalan dediğim şey, ya bizim atasözümüz bile var. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Anlatabiliyor muyum?
Evet.
Olumlu örnekler. İçeride bir cerahat varsa. Semra, içeride bir cerahat varsa. Senin yüreğinde bir cerahat varsa, bir sıkıntı varsa. Ben istediğim kadar senin yüreğinde şey olmadığını anlatayım sana. Yani senin yüreğin aslında sen çok iyisin, sen çok şeysin. Bunları yaşıyorsun ama bu hep suç karşı tarafta vesaire. Ben bunları yaparak seni rahatlatırsam eğer, rahatlatacaksam eğer, sen bunlardan emin olmakta devam edeceksin yarın öbür gün. Bunun sana bir yararı olmayacak. Dediğimiz şey o. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar palyatif çözümler olarak gördüğümüz bu şey yarın, bugünün çözümü yarının daha büyük sorunları olarak karşımıza gelmesin.
Yani Gezinti aslında karama. İyileştiğini zannediyor ama kendimizi kandırıyoruz. Bu bir iyileşme değil.
Bu iyileşme olmadığı gibi yarın daha büyüyen bir problem olarak karşımıza çıkacak. Bunlar da var. Yani o anda iyileşme olarak gördüğümüz şeyde kurtulma şeyi olarak gördüğümüz. Çünkü orada amacı ne onun? Orada amacı şu, kendi benliğini tatmin etmek. Ben doğruyum. Ben yanlış değilim. Ben doğruyu mu tatmin etmek? Ama birisi çıkarıp onun karşısına geçip bazen üstüraplı fikirlerle ya da şey fikirlerle bir şeylerin çıplak olduğunu da söylemek gerekiyor bazen belki de. Ya da ne bileyim, onun yaşadığı şeyden ötürü onu pohpohlamak, sahte pohpohlarla gitmek de ona rahatlık vermeyecek hiçbir zaman. Anladım. Çünkü o kendi benliğinin negatifliğinden ötürü kendinin hala ısrarla doğru olduğunu, belki yanlış bir şey yapmadığını. Tabii örneği bilmiyorum. Sen kendisinin, yani Gezinti Karavan'ın nasıl bir şey düşünerek söylediğini bilmiyorum. Ben sadece kafamda bir işte kuramsama yaparak, kafamda bir misale yaparak bunu şey yapmaya çalışıyorum. Neyse, bu yani belki ileriki programda tekrar şey yapabilir, daha açabilir. Onu değinebiliriz istiyorsa kendisi, evet. Ama şu anda bu. Yani yalan yüreğinden kurtulmak üstadım. Hayatın ortasında şunu diyoruz. Yalan yüreğinden kurtulmak için Tanrı'nın ruhuna ihtiyacın var. Tanrı'nın kendisine ihtiyacın var. İsa Mesih'e ihtiyacın var. Bu kanal, bu radyo kanalı bunun için var. Bunu paylaşmak için var. Bu program özelde bunun için yapılıyor. Sana selamet olsun. Evine selamet olsun. Yalansız, dürüst günler olsun. Yalanın, küfür olmadığı bir yüreğin olsun. Tamam, Rabbin ruhunun olduğu bir yüreğin olsun. Rabbin ruhuna yoğrulmuş bir yüreğe davetlisin değerli kardeşim.
Evet. Sevgili pastörüm, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum ben sizlere. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de üzerinde konuştuğumuz gibi dilimiz tüm varlığımızı kirletebilir de, etrafımızdakileri olumsuz anlamda etkileyebilir de, ne kadar istesek de dilimizi dizginlemek konusunda sorun yaşıyoruz. Çünkü yüreklerimiz günah nedeniyle yozlaşmıştır, kirlidir. Bu nedenle temiz bir yürek ve doğru bir dil için ihtiyacımız olan tek şey Mesih İsa'dır. Onun kanı sayesinde her şeye galip gelebiliriz. İsa Mesih'e yüreğimizde yer verdiğimizde yüreklerimiz ve hayatımız değişir ve kutsal kitabı okudukça yüreklerimizde Tanrı'yı hoşnut etmeyen, varlığımızı kirleten her şey Tanrı'nın sözleriyle yıkanır. Siz dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Değerli yorumlarınız, görüşleriniz için, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Radyo Maranata'da kalın, bizi dinlemeye devam edin. Herkese iyi haftalar diliyorum.
İyi haftalar, iyi akşamlar.